2x1 16 çekirdekli Threadripper 1920X işlemcili, Asus ROG Zenith Extreme X399 anakart üzerine kurulu Asus VG56 ekran kartlı bu sistemde işlendi. AMD ve Asus'a programa katkıları için teşekkür ederiz.
Merhaba, Mesut Çevik.
Merhaba, benim ismim Kirazoğlu.
Yine bir 2x1'i daha teknoloji oyun dünyasını ekranlarınıza taşıyoruz. Evet, yine birlikteyiz.
Evet. Evet, çok evet. Yani adam devamlı evet diyor ya. Şimdi bunu ama bak, bunu dememem lazımdı benim. Çünkü bunu deyince kullanıcının kulağına şey olur.
Takılır.
Ve yani, bunu da dememem lazımdı. Şimdi takılacakları fark ettikleri için her evette daha çok takılacaklar. İyice program iyileşmiş olacak.
Apple etkinliğiyle ilgili bir vlog yayınladım abi. Aha. İşte Apple etkinliğinin arkasını gösteriyorum. Nasıl çalışıyoruz, ne yapıyoruz filan diye. Editlerken fark ettim, 100 kere falan evet diyorum.
Evet ne biliyor musun? O şu abi. Şimdi vlog çekerken parça parça çekiyorsunuz ama izleyici bir bütünü seyrediyor ya. Her parça durduğu zaman evet şimdi de buradayız. Evet şimdi de oradayız. Hani sen aslında böyle bir saat ara vermiş gibi hissediyorsun ama öyle bir şey yok izleyici için yani.
Kaç kez kestim. Bazı yerleri kesemedim.
Sakın şu hataya düşme. Bazı kelimeleri ben de çok tekrar ediyorum. Farkında olmadan yapıyorum bunu fark etsem bile. Sakın onu izleyiciye söylemek gibi bir gaflette bulunma.
Şimdi artık söyledim.
Tamam, bu oldu bitti. Yani bu hadi yaşanmış ve bitmiş bir olay yani.
Unutuyoruz. Derin bir nefes alıp.
Burayı keselim.
Şak diye.
Şimdi ben ilk haberi ben vereyim bu sefer. Evet, normal teknolojiyle başlarız ama bu hem bu tüm dünyayı ilgilendiren bir haber. Türkiye'de şimdi kurların yükselmesiyle beraber zamlar ne gelecek ne bitecek falan filan diye herkes bir meraklı bakıyor etrafına falan. Hani market alışverişi yaptım geçen gün. Dedim ki ben ne aldım acaba? Yani ne almış olabilirim de 50 lira verdim 3 tane meyve diye düşündüm ama bizim konumuz bu değil. Konumuz oyunlar. Evet, oyunlara zamlar geliyor, gelecek. Daha hala oturmadı. Yani insanlar şu an yeni çıkacak bir oyundan nasıl bir fiyat beklemeleri gerektiğini bilmiyorlar. 300 lirası var, 500 lirası var. Evet, 500 lirası var bu arada. Hatta söyleyeyim size, Spider-Man güzel bir zam aldı. Ne kadar güzel olduğunu söyleyeyim. Aşağı yukarı 170-160 lira civarı bir zam geldi. Oyunun normal sürümü 300 liraydı.
Üstüne bir oyun daha koymuşlar.
Evet, yanında bir çocuğu oldu galiba. Eklediler çünkü fiyatı şu anda 470 lira. Yani 170 liralık bir zam gelmiş. Dijital sürümden bahsediyoruz. Bunun dışında farklı örnekler de var tabii. Mesela Sekiro diye bir oyun da çok konuşuldu yani. Kendisi PC'de bile çok pahalı. Steam sahipleri bile oha falan dedi. 290 lira Steam civarı isterken Steam 290 lira, PlayStation'da 470 lira keza gene ön sipariş ederseniz. Call of Duty'de farklı değil, o da 470 lira istiyor. Normal standart sürümüne, deluxe sürüm isterseniz yani hani baba daha büyük sürümünü alayım ben, 540 lira.
Ya şimdi
İnsani
şöyle,
fiyatlar değil, nedenlerini konuşalım.
Ya
önce.
Şimdi şöyle bir durum var. Nedenleri şu abi. Konsol oyunları çok basit. Her zaman kazıklardı bak.
Tabii her zaman.
Evet. Yani şimdi algı oyun yapmasın.
Yok, PC'ye göre daha pahalı. Bu hep bilinen bir şey
evet,
zaten.
Yani ben şeyi hep söyleriz biz. Yani mesela Just Cause 4, 3'tü herhalde. 4 yeni geliyor. Just Cause'u evet, çok yine 80 liraya aldım. Metal Gear Solid 5'i 80 liraya tabii aldım. Çok az bile olsa insanlar Metro'nun Exodus sürümünü 80 liraya satın
o
aldılar.
O bir yanlışlıkla oldu ama olsun.
Ama alabildiler yani. PSN'de nedense bu yanlışlıklar hiç olmuyor yani.
Oldu ya, yapma. FIFA 19. Daha yeni oldu hatta. Geçen hafta oldu. Evet. 210 lira mı ne düştü yani. Herkes buram buram saldırdı oyuna. Böyle bir gece falan, bir gecede cahil kaldı. Bir gecede herkes FIFA 19 sahibi oldu bir anda 210 lira.
O da önemli gerçi. O da düştüğü fiyat da 210 lira ama.
Ama çok iyi yani. Evet, 210 lira. Şu an şu kurda ya, yurt dışında Reddit'te forum açıldı ya. Yabancılar saldırdı Türkiye'deki oyuna.
O kadar yani.
Abi 210 lira kaç euro yapıyor? Bir hesap et yani.
Gerçekten
hani
evet.
30 euro falan aldın sen FIFA'yı. Yani
İnanılmaz
yurt dışından almış olsan.
Para. Ya çok şöyle bir durum para söz konusu. Türkiye'de konsol hep pahalıydı. Şimdi PC oyunları da pahalılaşmaya başlayınca konsol bu sefer ekstrem pahalı
ekstra
oldu.
Ekstra pahalı. Tabii eskiden öyleydi. Hep zaten PC versus konsol da şeydir ya. Konsol ucuzdur ama oyunları pahalıdır. PC pahalıdır ama oyunları ucuzdur falan bir muhabbeti
hatta
vardı ya.
Hatta bedava.
Yani bazı insanda şu olabilir ama normal şeylerden bahsediyoruz şu anda. Velhasıl gelen fiyatlar iyice ayyukaya çıktı. Şimdi burada benim bilgim yanlış olabilir, doğru da bilmiyor olabilirim, emin de değilim ama şimdi bu yurt dışından fiyatlandırılan bir kuruluş mu yoksa Sony Türkiye kendi içinden fiyatlandırıyor bilmiyorum. Benim bildiğim kadarıyla PSN kısmını Avrupa'daki merkez operatörler fiyatlandırıyor. Yani buradaki Türkiye ekibinin PSN fiyatları değil de kutulu oyunlar üzerinden bir söz hakkı var. Yani kutulu oyunların fiyatlarını şey yapabiliyorlar ama PSN kısmında en fazla tavsiye verebiliyorlar diye biliyorum. Yanlış da biliyor olabilirim, emin değilim. Öyle hafızamda kalmış. Ama ne olursa olsun nihayetinde eşek yüküyle pahalı oyunlar var önümüzde. Ki yani bu burada duracak mı? Ondan da emin değilim. 60 dolarlık, 60 euroluk oyun diyelim hadi. 60 euroluk oyun şu an ne yapıyor? Ayda bir dakika, normal fiyatmış lan bu.
İşte ben sana onu söyledim. Ben de şimdi tam onu söyledim. Tam hazırlayalım ve ellerimi ovuşturuyorum, tamam mı? Bunlar 60 Euro'luk oyunlar. Şimdi aslında pahalı değiller. Yani
evet, normal fiyatmış.
Fiyat bu. Hep sabit kaldı. Milletin burada isyanı şu. Diyorlar ki evet 60 Euro olabilir, 60 Dolar olabilir. Buna hiçbir itirazımız yok. Ama Türkiye şartlarına göre sen bunu tekrar fiyatlandırabilirsin.
Abi fiyatlandıramazsın ki.
PSN'in ucuz olduğu ülkeler var abi.
İşte PSN'in nasıl ucuz olduğu, ona yani
demek. PSN'in PlayStation oyunlarının çok daha ucuz satıldığı, Avrupa'ya göre çok daha uygun fiyatta satıldığı ülkeler var.
Abi orada şeye bakıyorlar. Şimdi Avrupa'daki adam fırsatçılık yapmasın diye olabildiğince denkli tutmaya çalışıyorlar. Çünkü daha önce de başıma geldi benim. Yani ucuza aldığın oyun bir yer oluyor mesela, bir bakıyorsun pahalılaştırmışlar tekrar falan. Yani şöyle bir sıkıntı var. Şimdi Türkiye'de ucuza yapıyorsun ama Türkiye'deki adam sadece Türkiye'de almıyor. Bir anda İngiltere'den, Avrupa'dan bilmem neden falan herif 60 Euro'luk oyunu bir bakıyor. Türkiye'de 55 Euro'ya satıyorlar, 30 Euro'ya satıyorlar, 40 Euro'ya satıyorlar. E adam da zarar ettiği için haliyle bir anda fiyatı tekrar yukarı çekmeye çalışıyor. Yani Türkiye'ye özel fiyatı nasıl yapabilirler bilmiyorum. Ben kutulu oyunlar dışında dijital sürümlerde nasıl bir şekilde bunu entegre ederler kendileri. Çünkü şirkettir bu, her zaman kar etme amacıyla satıyor oyunları. Nasıl şey, ki bunlar kendi oyunları da değil yani. Hani Call of Duty Sekiro'dan bahsediyorum. Activision oyunu, biri şeyin oyunu. İkisi de Activision oyunu hatta. Yani 470 lira Utopic. Spider-Man'in Türkiye'ye özel kutulusunda belki indirim yaparlar ama şaka gibi ya. Ben şeyden düşündüm abi. Bir an Euro'nun 7 civarı olduğunu unuttum.
Evet, yani öyle bir durum var.
Çok pahalı canım. Euro'ya göre bile bu kadar pahalı olmaz. 60 çarpı 7 ayda. Bir de 7 küsürü var yani.
Ya
onu çarpmadım.
Şimdi Sekiro PC'de 290 lira.
Evet.
Bak PlayStation'da 470 lira. Burada bir şey var abi.
Ama hep öyleydi abi. Neden hep bu var? Onu Türkiye'de, yani bu Türkiye'li yurt dışına göre nasıl bunun farkını sağlayabiliriz bilmiyorum. Türkiye'de şöyle bir şey var. Kutulu oyunlardan lüks tüketim vergisi alınıyor. Konsol oyunuysa yani.
Evet.
PC oyunlarını yazılım diye sokuyorlarmış. Mesela PC oyunlarında öyle bir fark var. O yüzden vergiden biraz daha muaf oluyor. Ama bu kutulu versiyonlar için söylediğim şey. Dijitalde Steam mesela müthiş işler başarıyor. Hani fiyatları tutmak konusunda çok iyi işler başarıyor ama konsolda hiçbir zaman olmuyor. Yani bak bu kuru kenara koy. Yani kur normalken, 2 iken de, 1.5 iken de hiçbir zaman aynı değildi PC ile. Konsolun
abi
şeyi.
Sana çok bir şey söyleyeyim. Konsolda konsol firmaları canavardır. Yani özellikle Japonların ne kadar çirkef oldukları ortada. Neden?
Ben bir ulusu komple karşıma
yani
alamam.
Neden söyleyeyim abi? Bir ırkı komple adamların karşıma ürettiği konsollara bak. Nintendo, tamam mı? Fiyatlar nasıl? Nintendo'nun aksesuarlarının fiyatı nasıl? Seni bir kez kaptığı zaman kanın emmeye başlıyor. Tamam mı? Ne kaliteli oyun yapıyorum. Tamam aga, kaliteli oyun yapıyorsun da ben de seni seviyorum. Sevgi karşılıklı olsun. Yani sen de beni sev. Anlatabiliyor muyum?
O seviyor.
Sony çok PlayStation. Biz Sony PlayStation 2'ye kadar, yani Xbox çıkana kadar abi, Xbox gelip kafalarına sabitli bir konsola böyle vurana kadar memory kartı ayrı satıyordu herif ya. Sevleyemiyordun, konsolu alıyordun, oyunu alıyordun. Sevlemek istiyorsan bir de para ver diyordu. Memory kart satıyordu. Memory kart satıyordu adam.
Sana
ya.
Sana bu çok koymuş yalnız. Her hafta bundan
ya bana
bahsediyorsun.
Gerçekten inanamadım çünkü çok yüksek fiyattan satıyordu. PSP çıkartıyordu adam. Kendi özel hafıza kartını çıkartıyordu. SD kart koydurtmuyordu, tamam mı? Bunlar mantalite olarak şunu hep benimsemişlerdir.
Abi Amerika'da var ki o. Apple'da çok eleştirmiyor musunuz o sebeple?
Abi Apple ayrı bir şey, tamam mı? Yani
niye
Apple şöyle eleştirme, yani Apple'ın şöyle bir kısmı var. Apple'ın alternatifi var.
Yani PlayStation'ın alternatifi yok.
PlayStation'ın şimdi
söylüyorsun.
Mesela ben şimdi Metal Gear Solid oynamak, yani Metal Gear demişim. God of War oynamak istiyorsun, tamam mı? Oyuncusun.
Almak zorundasın.
Ama alacaksın yani. Şimdi oyuncuysan.
Ben hepsini eleştiriyorum canım zaten.
Evet,
yani alakasız
benim
yani.
Ortak olarak Xbox'a da şunu söyleyeceğim mesela. Bunlar böyle tekel olmaya bakıyorlar. Xbox biraz tekel olduğunu aptal bir Live'ı para ödemeye başladık. Baktı ki diğer tarafta eksiklik var. Bu sefer Live'a hop Japonlar da attı. Dedi ki burada iyi sakal varmış abi. Biz de dedi PSN'e para ödeyelim. Abi. Şimdi benim gelmek istediğim nokta şu. Ha. Oyunları pahalı. Hadi geçtim. Abi bu konsol firmaları yıllık bir de haraç kesiyorlar kullanıcıdan.
Online
bir de yıllık seçiyorsun. Üyelik bedeli var adamlarda.
Evet.
Yani kimse uzağa gitmesin. Bu devirden sonra Türkiye'de konsol lüks tüketim malzemesi haline aldı. Yani zenginlerin oynadığı, keyif aldıkları, bir oyuna 500 lira verip umursamayacak adamların, elit insanların her yıl bir de 500-550 lira para ödediği zaman koymayacak adamın aleti oldu. Böyle ya, bir alet mi
işte
olur ya?
Öyle olmaması lazımdı. Maalesef yapacak bir şey yok. Burada kimi eleştireceğimiz, ne eleştireceğimiz de zaten. Şimdi Xbox tarafında da Game Pass sistemi çok güzel sistem dedik. Ki güzel sistem. E odan zam geldi. Gelecek kaçarı yok yani bu
işin. Çılgın bir zam geldi mesela.
Ona. Evet yani.
Bir de Game Pass sistemi güzel güzel de ben hep şunu söylüyorum. Oyun alacak parası olmayan adama güzel.
Ya,
yoksa oyunları şey değil yani.
Tabii.
Yani. Ya ben bunu aldım PlayStation ölsün diyeceğim bir sistem değil yani.
Anladım. Asgari olarak oynamak istiyorsun. Aha. Minimum bütçeyle çevirebileceğin
aynen
bir yer.
Ve dürüst
arası
adamsın. Hani torrent senin için şey yani, anlatabiliyor muyum?
Ya da PC'yi çok dizemiyorsun mesela. Evet. Belki de öyle bir şey olur. Çünkü PC'yi dizmeye kalksam bugün o bile yani şey. Ben şöyle bir şey örnek vereyim. Eşime zamanında aldığım bir laptop vardı işte, aldığımız beraber. Ufak 13 inç bir laptop. Modelini vermeyeyim şimdi yani. İş gören bir şey. Çok
MacBook Pro 13 inç.
Aman, yok be. Şey, Windows sistem. 4 GB RAM var içinde falan. Aynen. MacBook'un en son çıkanı. Neyse orada aldık. Biz aldığımızda 1300 ya da 1400 lira falandı. Baktım bugün fiyatına 4000 lira.
Abi işte fiyatlar uçtu.
Yani bu hani hep konuştuğumuz şeyi yineliyoruz aslında. Aynı şey. Bu her hafta konuştuğumuz şey. Zam geliyor ve bu her hafta yapacağız bunu çünkü daha oturmadı hiçbir
evet,
şey yerine.
Ya ben zam gelmesi kısmının ötesinde konsol firmalarının Türkiye özel fiyat belirlememesinde şeyim. Yani Steam olmasaydı Türk insanı orijinal oyun kullanamazdı abi PC'de.
Şu devirde çok zor.
Kullanamazdın evet. Yani. Kesinlikle kullanamazdık. Valve inanılmaz büyük bir iyilik yapıyor Türk kullanıcısına. Gerçekten çok büyük bir iyilik yapıyor. Bunun değerini bilmek lazım. Yani bekliyorsun indirimden aldığın fiyat evet. Hiçbir zaman konsol oyunlarının indirimine denk gelmiyor. Ya artık fiyatlar öyle bir oldu ki kardeşlik falan diyen insanlar vardı. PC'de zaten yarı fiyatını alıyorsun. Kardeşliğe de gerek yok.
Aynen öyle PC ya. Sıkıntı işte hangi ya şöyle bir şey var. Bu saatten sonra tercih yapacak olan adam yani hangisini tercih etsin, hangisini alsam diyen adam için tabii karar aşaması zor. Hepsinin kendine ait avantajı, dezavantajı var ama şu zaten kadar zaten kararını yapmış. Atıyorum ben PC oyuncusuyum diyen adamla işte ben konsol oyuncusuyum diyen adamla ya onu yapacak bir şey yok. Bu saatten sonra kabul edecek yani. Değiştirmek kolay değil
işte
şu anda.
Ya işte ben onu da demek istiyorum. Hani biraz evvel dedik ya işte Apple'ın da aksesuarları falan var diye. Sen şey diyebilirsin abi. Abi Apple ürünleri deri gibi pahalandı. Ben iPhone almıyorum. Android'de devam edebilirim.
O da pahalandı.
Yani gerçi hepsi pahalı. Neyse. Konsolda sen bütün eğer ekosistemi konsol üstüne koyduysan ve oyuncuysan PC'ye geçemiyorsun. Çünkü PC'ye geçmek için harcaman gereken para.
Deli gibi.
Uçuk bir para oluyor ya bu
keza
sefer.
Keza PC'desin mesela konsol alman daha avantajlı gözükebilir. Yani şu an hala fiyatlar çok ütopik seviyelerde değil. Ama o zaman da şey işte soru işareti. Şimdi oyunlara bir bakıyorsun. Adam mesela atıyorum Call of Duty oynayacaksın. Bakıyorsun orada 500 lira para istiyor senden. Hani ne oluyor arkadaş diyebilirsin yani. Neyse artık hayırlısı neyse olsun. Ya şu an ben mesela şey videoları çekmeye başlayacağım. Şimdi hep böyle teknoloji kanallarında şey videoları vardı ya işte 50 bin liralık PC'yi inceledik falan. Bir sonraki videom şu 500 liralık oyunu oynadık diye. Çünkü ütopik bir şey oldu yani. Bunu 5 sene önce konuştumsana 500 liralık
abi,
oyun. Ne olabilir ki 500
Black
liralık
Ops,
oyun?
Black Ops Digital Deluxe Enhanced versiyonu. 869 lira.
Ne? Onu görmemiştim.
Şimdi biraz sönmez. Konsol üstünden paylaşmış bu tabloyu Twitter'ında. Gördüm. O da çok güzel bir başlık atmış. İlk 1000 liralık oyun hangisi olacak acaba?
Değil mi? İlk 1000 liralık oyun.
Biz de Erdi'yle beraber demiştik ki ilk 10 bin liralık telefona hazır olun diye. 15 bin lira falan şu anda iPhone'ların hani direkt satın alınacağı fiyat.
1000 liralık oyun. Allah'tan dijital.
1000 lira. Abi ya ne aldın? Call of Duty aldım ya kaç lira? 1000 lira.
900 mi oldu? Bir şey değil. İndirim varmış 800'e kapattım diye.
Dijital NES versiyon.
Bir şey söyleyeyim ben bu oyun alırsam birinin bana masaj yapması lazım. Ya öyle bir hizmet de bekliyorum. Ya hani oyunumuzu aldık masajla oynarken.
Abi düz versiyonu 470 lira zaten. Ben düz versiyonunu alsam bile bir şey gelmesi lazım. Konsol almışsın gibi ya.
İnanılmaz ya.
Gerçekten inanılmaz. Şimdi oyun üreticileri de kafayı yediler bana sorarsanız. Yani tamam fiyat... Çalışmaları
o internetin umurunda bile değil
ya
ki.
Çünkü şöyle bir dünya da var abi. Cep telefonu fiyatlarına bakıyorsun. Cep telefonu fiyatları Türkiye'de hala da aslında bu kurdan o kadar etkilenmediler. Evet arttılar.
En büyük fark ne biliyor musun? En büyük fark şu. Telefon Türkiye'de çok popüler bir şey. Mesela free to play oyunlar da Türkiye'de çok popüler bir şey. Yani free to play büyük isimler Türkiye'ye çok özel yatırım yapıyorlar. Çünkü çok fazla oyun oynayan kitle var ama bu tarz büyük oyunlar, hani büyük bütçe isteyen oyunlar ezelden beri çok oynanmadı zaten. O yüzden mesela FIFA dışında hiçbir oyunun parası bu kadar olay olmadı. Çünkü FIFA çok genel bir kitleye hitap ediyor Türkiye'de ve herkes almaya bakınca oha bu ne lan falan dediler ya. Çünkü konsol senle de konuştuk Türkiye'de genelde FIFA'cılardan ibaret oluyor. Hani ağırlıklı olarak söylüyorum bunu. Ama bunlara firmaların umurunda bile olmuyor Türkiye'ye özel fiyat. Abi Türkiye'de çok yüksek fiyat koymuşuz. Bana ne diyor adam yani? Zaten satacağım diyor. 10 bin 15 bin en fazla yani. Evet, ne yapacağım doğru. Diyor. Hani adam bakmıyor Türkiye'ye öyle. Bakmaz da. Zaten baksa Türkçe altyazı olurdu en başta.
Yani işin değişik tarafı da free to play oyunların kişi başına kazandığı paraya bakıyorsun aylık. Orijinal oyun parası kazanıyorlar neredeyse ya.
Tabi zaten bizde şey sıkıntı abi. Harcayan adam Türkiye'de çok harcıyor para. Ya evet. İnanılmaz para harcıyor. Ama tabi hani eskiden beri bizim gibi sabit oyun alışkanlıkları olan adamlar için tabi bu fiyatlar inanılmaz. Yani her birimiz şey değiliz ki free to play oyuna binlerce lira harcayan adamlar değiliz ki yani.
Yok yani
normal oyun alıp oynayan adamlarız biz. Şu an ve bu fiyatlar onun için fazla. Ya çok iyi seçmek lazım oyunları. Hangi oyun alacağız? Ben mesela bir tavsiyede bulunayım. Size eğer hiçbir şey şu an almayı planlamıyorsunuz Red Dead Redemption 2'yi bekleyin. Ki onunla ilgili de haberimiz var. Haber sonuna doğru paylaşacağım. Güzel şeyler bahsedeceğim.
Neyse ülkemizden güzel bir haberle başlayalım. Çorum'daki iki challenge yapan sürücüye ceza kesilmiş.
Ya bu nasıl bir haber ya? Bu ciddi bir haber mi?
Ciddi ya adam. Ya
sanki Çorum'u özellikle seçmişler gibi.
Ya bu öyle çıkmış. Kameralara yansımış çünkü. Kiki Challenge dedikleri kekoluk şu arkadaşlar. Araba sürerken kapını açıyorsun. İniyorsun arabadan. Sonra dans etmeye başlıyorsun.
O müzikle beraber.
Ha, müzikle beraber. Seni de birisi çekiyor. Tamam mı?
Hani her hafta yaparım.
Araba gidiyor.
Çok severim.
Şimdi izlediğiniz videolar da abartı bunlar efektle süslenmiş videolar. Şey videolar koydum. Kiki Challenge yaparken ölen insanların. Araba çarpıyor hepsini.
Geyik
tamam
yapan bayağı olmuş.
Geyik evet. Yapmışlar. Bunların hepsi geyik zaten de. Böyle bir olay yaşansa zaten hani kimse kamerayla çekip koymaz herhalde her neyse. Bizim Çorum'da da denerken birisi ki 1 trilyona Türk video var bununla ilgili. Evet. Polisler yakalamışlar. Bir ibretlik ceza kesmişler arabaya ve sürücüsüne. Trafiği tehlikeye sokmaktan
doğru.
kesilmiş ceza. Doğru. Ondan sonra da şöyle haberler paylaşıldı. İşte Türkiye'de İstanbul'da özellikle 1400 kamerayla trafik denetleniyor diye bir haber paylaşıldı. Sonra haberin detaylarına geldiğimizde EDS kameraları 455 taneymiş. 191 plaka tanıma sistemi varmış. 763 trafik izleme kamerasıymış mesela. Yani aslında trafiği izleyen 455 EDS kamerası var. O hataları anlayacak şey yapacak diye.
Bu İstanbul'da.
İstanbul'da sadece. Ve EDS'lerle ilgili ben şöyle bir şey duymuştum. Eğer bu işten anlıyorsanız lütfen hani düzeltin ya da doğrusunu yazın. Yazan arkadaşlara buradan selam olsun. EDS kameralarının başında polis oturuyor abi. EDS kameralarının çektiği fotoğraflar otomatik olarak değerlendirilmiyor. Bir polisin önüne gidiyor.
O değerlendiriyor.
O değerlendiriyor. Eğer plakayı okuyabilirse ceza kesiyor. Plakayı okuyamazsa cezayı kesemiyorlar. Yani plaka. Ve EDS kameralarının bu sabit gördüğümüz EDS kameralarının çoğu da çalışmıyormuş. Öyle bir durum söz konusu. Çünkü şimdi şöyle bir durum var. Eğer EDS kameraları çalışıyorsa gerçekten sadece bir buçuk ay içinde ben emniyet şeridinden giden araba kalacağını düşünmüyorum.
Evet.
Öyle bir durum var. Yani emniyet şeridinde özellikle şu anda inanılmaz aktif bir kullanım var. Artık emniyet şeridi şeride katıldı yani. Yolun bir parçası oldu. Kesinlikle.
Hiç kullanılmadığını mesela ben 2 sene boyunca köprü yolunu kullandım. 1,5 sene boyunca aşağı yukarı arabayı köprüyle kullandım. Daha bugüne kadar kullanılmadı bir anı görmedim.
Ben de görmedim. Ne zaman azalmıştı kesin ciddi bir şekilde biliyor musun? İlk EDS'ler kuruldu hatırlıyor musun? En ufak bir girene ceza geliyordu. O dönem öyle bir jilet gibi kesilmişti ki.
Kimse girmiyordu.
Bomboş duruyordu abi. Hatta kamerayı görüp arabaların üstünde kranlar vardı. Hani adam artık o kadar korkmuş ceza yemiş.
Çarpsam bile olur diyor
yani. Evet yani o kadar arabanın üstünde kırıyordu adam. Trafiği tehlikeye sokarak emniyetten çıkmaya falan çalışıyordu.
Ki onu da yakalanması lazım.
Yani aslında denetlerseniz cezayı düzgün keserseniz bu iş jilet gibi kesiliyor. Kullanan kalmıyor. Emniyet şeridini kullanan adamın şöyle bir sıkıntısı var zaten. Emniyet şeridini kullanan adam trafiğin daha fazla sıkışmasına neden oluyor.
İleriden katılınca tabii.
İleriden gidip milletin önüne kırıp katılmaya
ya
çalışıyor.
Şöyle adam tamamen trafik zaten tamamıyla bencillik üzerine kurulu bir sistem olduğu için çok sıkışıyor zaten. Yani şimdi şerit değiştirmek de mesela bencilce bir şey. Yani trafikte sıkıştın.
Evet.
Devamlı şerit değiştiren adam da trafik diyor. Her şerit değiştirdiğinde arkadakiler
fren yapıyor.
Yani fren yapıyor daha fazla şey oluyor. Bu zaten ilkokul yani evet. temelinde bir bilgi gereken şey ama adam ben 2 dakika önce varayım derdinde.
Ama yani. Ben özellikle takip ediyorum. Çok sıkışık trafikte böyle çok şerit değiştirenleri ben plakasını ya da arabasını böyle takibe alırım. Şey için. Onunla bir yerde buluşuyoruz abi biz. Trafiğin sonunda bir yerde. Ha. Ne yaparsan yap. Hangi şeride geçersen geç. Arkadaş yol aynı. Tüm şeritler tıkalı. Ve herkes senin gibi
diyorum
çok
ya,
akıllı.
Ya 10 saniye ne kadar yani fark ettirecek
ya,
hani.
Alsa hadi tüm hayatını tehlikeye attın. Herkesi tehlikeye attın. Kazanacağım 10 dakika yok ya. Öyle o kadar kazanamazsın. Şey. Neyse yine sosyal mesajlarımızı verdik.
Şerit değiştirmeyin arkadaşlar. Mesut Cevik takip ediyor sizi.
Bir diğer önemli bir haber var. Bu beni gerçekten düşündürdü aslında. 3 büyük otomotiv üreticisi Renault, Nissan, Mitsubishi birleşmişler abi. Ve demişler ki biz 2021-2022 yılında arabalarımızı şeye geçiriyoruz. Android Auto. Tamamen Android işletim sistemi üstte çalışan otomotiv platformları. İşte bazı sistemleri ortak kullanacaklar kendi aralarında. Ortak güç üretim işte dağıtım falan filan sistemlerini ortak kullanacaklar. Bir de işletim sistemi full cloud'a bağlı, bulut'a bağlı. Google servisleri entegre aracın içinde çalışan bir sistem olacak. Yani Google'ın Android işletim sisteminin otomobillere özelleştirilmiş bir versiyonu otomobilde çalışacak.
Ne yapılabilir ki bunlarla? Yani hayal olarak...
Ya şöyle, şimdi tabii ki eğlence sistemin çok daha komplike ve gelişmiş olacak.
Tabii o fix bir şey, multimedya.
Sistemler buluttan birbirleriyle haberleşebileceği için sen arabanın konumunu diğer bir arabanın sahibiyle paylaşabileceksin ya da araçlar en azından trafik bilgisini mükemmel bir şekilde birbirlerine iletebiliyor olacaklar.
No.
Google donumuza kadar görüyor olacak. Yani arabanın içindeki konuşmalar dahil artık sen raporluyor olacaksın. Çünkü artık bu çok böyle fazlaca araştırmada, çok fazla videoda ortaya çıktı. Konuşmalar dinlenip reklam olarak sana gösteriliyorlar bir şekilde. Sen orada kimle sözleşmenin hangi maddesini okumadan okey diyeceğin için arabanın içindeki sürüş dinamiklerinden tutuşaya kadar Google'a raporluyor olacaksın. Onun insansız otomobil sürecini daha da geliştireceksin.
Ya şu anlatışta bize hiçbir faydası yok.
Ya zaten şu an yok. Bir de ben şöyle bir örnek vereyim size. Bakın Android işletim sistemini seversiniz sevmezsiniz okey. Android telefonlarda çok büyük bir başarıya imza attı. Eğer Android işletim sistemi telefonlar bugün olmasaydı belki de $1,500 iPhone değil $10,000 iPhone'ları biz görüyor. çok dandik telefonlar kullanıyor olacaktık. Çünkü her firma tekerleştiği zaman canavarlaşır. Şeytanlaşır yani, bu bir gerçek. Benim dediğimi alacaksın diyecekti. Ya da diyecekti ki git şu dandik telefonlara, akılsız olanlara ha ha filan böyle. Elde de viski şişesi filan. Viski şişesi yalnız bardağı değil. Öyle
yani. Komple dikiyor kafayı yemiş işe.
Ondan sonra şimdi orada şöyle bir durum söz konusu. Televizyonu soktular bu işletim sistemini, tamam mı? Hı hı. Abi televizyonun reset attığını, maç izleyeceğin zaman açıldığında dur ben bir kendime geleyim dediğini. Ya televizyon üstünde reset tuşu gördün mü sen hiç ya?
Ben bir şey mi? Çok katılıyorum sana bu konuda. Niye bilmiyorum ama ben yani şey mesela hiç cahilliğimden zannediyordum ama senin de söyleyici onayladı. Bak ofiste de, evde de, evdeki çok akıllı değil gerçi de ofiste 2-3 tane var mesela böyle. Ofisteki beni delirtiyor. Ya delirtiyor. Yok 4K'dan kendini 1080'e çekiyor. Bilmem neden bir şeye çekiyor falan. Lan bir dur oğlum ya. Abi, hani bir yok update'i gelmiş bilmem nesi gelmiş. Ya sokacağım aç şunu lan işte.
Şöyle abi bir gün video çekeceğiz. Stüdyoya girdik. Televizyonun tuşuna bastık. Sony'nin 4K Android televizyonu. Babalar gibi. PlayStation 4 Pro da bağlı, oyun oynayacağız. Oyun yeni gelmiş. Arkadaşlar heyecanlıyız. Güncelleme gelmiş abi televizyona.
Evet değil mi?
Bekledik ya. Ulan Keko açılsana sen bana bir sorsana. Aha güncelleme yapayım. Bir de cold boot denen bir şey var onun. Elektrik kesildiyse ve geri geliyorsa boot ediyor abi. Bilgisayar gibi. Televizyonun açılmasını bekliyorsun. Ya güncelleme yapmasa bile açılmasını bekliyorsun. Dedim lanet olsun sana ya.
Ya eminim ki şu anda mesela Android televizyonunun böyle multifunction özelliklerini kullanan falan bir güruh vardır.
Vardır o mutlaka.
Kesin vardır. Ve şu an izlerken viskilerin şişeyle içerken şu anda cahilliğimizden dolayı kızıyorlar ama ben mesela bazı ürünlerden çok basit beklentilerim var. Yani mesela bir televizyona bakıp şu zaman şey demedim. Ya buna bir Android lazım ya falan hani televizyon beklentisi iyi görüntü işte renk ayarları iyi olsun falan açınca versin bana da ayar mayarsa ya klasik televizyon beklentisi hani mesela hiçbir zaman smart TV özelliğine adam akıllı kullanamadım bir televizyonun ve anlayamadım da bazı şeylerin niye bu kadar kompleks hale geldiğini. Ya yani teknoloji bazen hayatı kolaylaştırırken bazen insan deli ediyor gerçekten ya.
Yani benim demek istediğim o ki saatte de gördük biz bunu, orada da böyle dikiş tutturamadı. Android cep telefonundan çıkıp bir yere gelmesin. Özellikle arabama hiç gelmesin. Yani şey düşünemiyorum ya, arabaya bindim. Çık çık çık çalıştıracağım.
Update yapıyormuş.
Abi güncelleme geldi diyor. Bekliyorsun. Ya da trafikte araba durup duruyor. Diyor ki reset tuşuna bas. Hani
yok, çok
araba, bir, araba tekrar bir boot etsin. Abi düşünemiyorum öyle bir şey olduğunu ya. Bir de bu elektrikli full bilgisayarlı araba %99 çökecek. Bak görürsünüz mavi ekrandan yoldan çıkan araba göreceksiniz ya. Yani bu işletim sistemi olmuyor abi cep telefonunda bile. Şey var yani herkes bunu kullananlar biliyordur az çok. Ya ben bunu bir kapatıp açayım. Yani. Telefonu kapatıp açayım diye bir şey var abi Android telefonunda, bir kendine gelsin.
Onu ben iOS'ta da yaşadım ama.
Ha, arada yani iOS'ta 2 ayda bir ya da 1 aylık sürecin sonunda yaşıyorsan.
Evet o kadar bile 3 ayda bir falan ha, oldu.
3 günde bir falan telefonunu kapatıp açan adam bilirim. Hatta kızıyorlar abi telefonunu kapatıp açsan arada ya. O boot etsin kendi kendine bir gelsin diye.
Yalnız senin önünde MacBook bir
iPhone'da böyle şeyler yaşanmıyor Enis'cim. Bir de biraz evvel dedin ki Apple'da dedin canavar dedin aksesuar satıyor dedin. Yok öyle bir şey Enis'cim falan diye.
Apple şeker gibi şeker şeker.
Kolda Apple Watch var falan böyle.
Aynen. Full Apple sponsor ya. Tişörtünde falan böyle şey.
Sony adi bir firma.
Bu yaptığı şakalar yalnız. Fena patlar bir gün söyleyeyim ha. Efendim iki tane kötü haber vereyim ben size oyun sektörüyle alakalı. Bir tanesi Telltale Games'i bilir misiniz? Walking Dead oyunlarını yapan işte Minecraft demeyeyim gerçi yanlış örnek olur. Minecraft Stories diye bir oyunları var ya onların da. Evet. İşte böyle Wolf Among Us'ı yapan bu tarz böyle hikayeli oyunları yapması da popüler olan firma maalesef kapanma noktasına geldi. Küçülmüşlerdi daha önce ama yetmemiş o küçülme. 250 kişilik ekibi dağıtmışlar. 25 kişi kalmışlar sadece. O da söz ve anlaşma yaptıkları bir proje varmış. Onu bitirmek için kalmış o 25 kişi de. Netflix'le anlaşmalı bir projeleri varmış. Durum bu. Neden kapandığını, için kapandığını tabii onların kendi içinde yapacakları bir durum ama bir şey söyleyeyim şaşırmadım. Şundan dolayı gittikleri yol değildi. Yani bir konsept bu kadar sömürülerek çok büyüdüler. Ya aynı konsepte 50 tane oyun yapıp bir anda seri üretime geçtiler ve sırf bu oyunlar yetişsin diye ekibi çok çok büyütmeye başladılar. Ve onun dışında kendi işlerini idare edemediler. Ya ben orada kötü bir yöneticilik seziyorum ama belki arka planda bilmediğimiz bambaşka bir hikaye de vardır.
Netflix'le de interaktif içerik üretme konusunda evet. Bir şey var, çalışmaları
Minecraft
var.
Minecraft yani üzerine.
Netflix izlerken arkadaşlar şey yapacaksınız, kararları siz vereceksiniz falan tarzında böyle bir içerik.
Ya Minecraft'ın mevcut oyununu adapte ediyor olabilirler Netflix'e.
Yani değişik bir şey ama bence bu firma şunu da aydınlanmasını yaşayabilir. Yani belki de geldiler bir noktaya Enis ve şey düşündüler. Biz bunu 25 kişi de yapabiliriz ya.
Yok kapatacaklarmış ama. Zaten şöyle bir sıkıntı var. Şu an resmi olarak açıklanmadı ama Walking Dead'in son sezonunun da iptal edildiği söyleniyor.
Ya o nasıl olabilir? E3'te falan Gamescom'da devasa standlar, inanılmaz güzel standı vardı. Belki de en iyi standlardan
abi,
biriydi.
Şöyle bir şey var. Oyunu çıkartmak, yani öyle bir noktaya gelmiş ki adamlar demek ki. Yani şu noktadan sonra bile oyunu çıkartmak adamlara zarar ettirecek halde olabilir
ne
yani.
Ne kadar garip ya. Bilmiyorum. İnanılmaz.
Yani bu kesin değil ama duyurulan tüm oyunların iptal edileceği artık aşikar. Yani onu da
açıklamadılar
da. Ama düşünsenize
aynı format, menüler bile değişmiyor. Sadece karakterler ve konu değişiyor.
Ve çok enteresan bir şey. Daha bir ay önce belki burada da konuşmuşuzdur. Haber yaptık. Telltale yeni bir grafik motoruna geçecek diye.
Evet, evet, evet.
Yeni oyunların. Hatta Walking Dead'in final sezonunu bayağı böyle farklı gözükecek halde yapmışlardı falan. Hani bu o yüzden adamların beklemediği bir gelişmeden ötürü olmuş olabilir. Ya bir anda şöyle olabilir yani. Adamlar takılırken muhasebeci gelip abi biz batıyoruz ya. Hayda falan. Ya öyle bir habere benziyor çünkü.
Ya orada küçük bir şey daha var tabii. Ben diyorum ya. Yani belli bir milyar dolar para kazandıktan sonra abi ben çekilirim hani.
O da olabilir.
Belki de adam öyle düşündü. Ne yapıyorum abi ben dedi ya.
Bir anda da olabilir de şöyle bir şey var. Bu adamların Marvel'la anlaşmaları var. Guardians satmadı, konuşulmadı da. Guardians of the Galaxy'nin oyunu
hiç
yaptılar.
Hiç konuşulmadı.
Hiç konuşulmadı. Batman'in oyunu yaptılar DC tarafında. Minecraft'la bir anlaşmaları oldu. Yani çok fazla. Walking Dead zaten başlı başına yani alıp bu adamları yukarı taşıyan oyun oldu. Yani burada Game of Thrones var. Evet. Keza anlaşmaları.
Game of Thrones'u konuşan oldu. Ya bir çıktığında konuşuldu, sonra da kayboldu.
Yani işte. Gene hani büyük markalarla büyük işler evet, yaptılar. Evet. Ama ne kadar sattırdı anlaşmalarını yanlış yaptılar bilmiyorum. Mesela Game of Thrones oyunu yaptık ama tüm parayı Game of Thrones kazanıyor gibi. Hani yani franchise'a da para vermesi gerekiyor sonuçta bu adamların. Bilmiyorum ne oldu ama iki türlü kötü oldu. Diğeri de Capcom'un bir stüdyosu kapandı. Dead Rising oyunlarını sever misiniz bilmiyorum ama Dead Rising oyunlarını yapan ekibin Capcom Vancouver ekibiydi. Kanada'da olması lazım değil mi Vancouver'ın? O stüdyoyu komple kapattılar. Nedeni de enteresan bir neden aslında. Dead Rising'i iptal ettiler. Oradaki birkaç projeyi de iptal ettiler. Hatta şeyi de söylediler. Biz bu sene finansal anlamda bir düşüş bekliyoruz. Yani bu beklentili bir düşüş. Hani borsada falan şey olmayın. Herhalde hisse senedi sahipleri için söylediler bunu. Hani panik yapmayın yani. Bu beklenti toparlayacağız falan dediler. Sebebi de şu. Japonya ağırlığı. Kendi merkezindeki stüdyoların ağırlığında olduğu büyük oyunlar yapmak istiyorlarmış. Yani Japon menşeili büyük oyunlara yönelmek istiyorlarmış. Bu geçen bu sene başı Monster Hunter falan iyi sattı. Japon menşeli büyük oyunlardan bir tanesiydi falan. O tarafa kanalize olmaya, batı tarafında çok fazla kasmamaya karar vermişler demek
ya
ki.
Ya işin komiği Left 4 Dead ilk oyunu özellikle. Bakın ilk
Left
oyunu.
Left 4 Dead mi?
Şey Left 4 Dead diyorum
Dead
ya.
Dead Rising.
Evet. Dead Rising ilk oyunu müthiş bir oyundu. Ve hatta o bir filmin de şeyi biraz uyarlaması gibiydi. Alışveriş merkezinde sıkışıp evet, evet. kalıyorlar. İsmini unuttum şimdi film olarak da. O da benzer.
Kült filmlerden bir tanesini diyorsun.
Kült filmlerden, zombi filmlerinden evet. bir tanesinin uyarlamasıydı aslında. Oyun mükemmeldi. Keşfetme algısı vardı. Yani biraz kendini geliştiriyordun, hareketler ekliyordun filan, bir gizem vardı oyunda, ilerliyordun. İkinci oyundan sonra Sentros gibi oldu. Yani evet. oyun kukla kafası giydiğin, koca kafalı bir adamla elinde testereyle zombi biçtiğin böyle kurgu bir şeye dönüştü.
Ya şey kafasına da işte hani eğlenceye gittiler full yani full. Ya ilk oyunda da vardı onun emareleri ama burada tabii sonradan şey suyunu
evet,
çıkarttı.
Yani o oyun bana sorarsan çok büyük bir potansiyeli vardı ya. Yok ettiler yani. Yani.
Bana sorarsan da ben o kadar büyük potansiyeli olduğunu düşünmüyorum. Ya şundan dolayı ilk yaptıkları gayet güzel bir temelde ama mesela o temeli çok koruyarak ne ekleyebilirsin bilemiyorum üzerine ya.
Ya açık dünya yapabilirdin.
Yaptılar zaten.
Ama açık dünyayı şeyle yaptılar. Absürt açık dünya oldu yani. Ya
tabii ama işte diyorum yani bir sürü zombiyi nasıl kesmen lazım? Adamlar da söylüyor. Ulan bir sürü zombi koyacaksak bunları eğlenceli kesmesi lazım. Ya çok ciddi bir şey gidecekti şey gibi. Şimdi Days Gone geliyor ya sonunda mesela. Evet. Ya hani daha o kafa bir şey gidecekti ya da entertainment'a abanacaktım. Tercihlerini öyle yapmışlar.
Üzüldüm ya. Benim sevdiğim bir seriydi çünkü. Ben her seferinde bir şey yaparım artık biraz daha ciddileşir mi diye beklerken suyu çıktı, suyu evet. çıktı. En sonunda gitti. Bu arada ben son oyununda Xbox ilk çıktığında biliyorsun exclusive oyunlardan bir tanesiydi. Evet. Bir sürü Xbox exclusive kaldı oyun. Keyifle oynadım, bitirdim. Oyun o zaman için yine el soydu. Şöyleydi.
Sen seviyorsun o türü demek ki.
Abi şöyle seviyorum. Bir, inanılmaz fazla zombi var.
Evet.
Gerginliği veriyorsan oyun. Hiçbir zaman öyle rahat gezemiyorsun.
Ya bir yerde de, bazen gezebiliyorsun.
Evet. Yani. Açık dünya zombi dendiğinde şeyi örnek veriyorlar. Dying Light'ı örnek veriyorlar ama FPS istemiyorum ben. Yani ben
TPS
biraz
olsun.
Daha GTA var. Bir yerlere girip çıktım. Bir şeyleri keşfettiğim, aldığım oyun
Days
istiyorum.
Days Gone'ı seversin o zaman sen. Bakalım ya. Takipte kal onu.
Yani bir çıksın bakalım.
Bakalım.
Yani göreceğiz hep beraber. AMD işlemci pazarında payını 3'e katlayabilir diye bir haber var. Eğer yurt dışı hisse senetlerini takip ediyorsanız AMD'nin hisseleri 2 dolardan 36 dolara kadar yükseldi bu süreçte. Yani bir 2 yıl içinde falan adamlar 18 kat büyüdüler. Ethereum yalan kaldı yani yanlarında. O dönem böyle parayı yatırsalardı insanlar hala da değeri olan bir şeye sahip olacaklardı. Çok çılgın bir yükseliş yaşadı AMD'de. Çok başarılı bir süreç geçirdi çünkü. Ryzen işlemciler, Ryzen 2 işlemciler, Threadripper, Threadripper 2, Epic sunucu pazarında özellikle Epic işlemciler, madencilikten Radeon'un oyun pazarında çok iş yapmasa da madencilerde deli gibi tükenmesi, evet. satılması falan derken Kazandıkça kazandı. Bir de şimdi 7 nanometre üretim süreci var. Burada en çok konuşulan konulardan bir tanesi o. Hani 14 nanometreden 7 nanometreye düşürmesi. Intel'in bu süreçte inanılmaz sıkıntılar yaşadığı, bir türlü bu sürece adapte olamayacağı ve yeterli sayıda işlemci pazara süremeyeceği konuşuluyor. Şu süreçte dünya pazarına da böyle. AMD'nin ise böyle problemler olmadığı, bu süreçte pazar payını 3 kata kadar yükseltebileceği, %30 pazar payına sahip olabileceği konuşuluyor çok kısa bir süreçte. Intel'in de %70'e gerileyeceği konuşuluyor pazarda.
Hadi ya.
Bunlar çok önemli veriler. Eğer böyle bir şey olursa gerçekten bir kırılma görebiliriz.
Kartlar yeniden dağıtılıyor diyebiliriz yani.
Öyle. Şimdi mesela şöyle bir durum da söz konusu. Dizüstü pazarında da çok başarılı adamların ürünleri var. Yani bu süreçte AMD'yi yakından takip edin diyorum. Oyuncular için ve PC özellikle ne diyeyim size, PC kullanan profesyoneller için de adamlar öyle işler yaptılar ki 32 çekirdekli işlem çıkarttı. Rakibinin 18 çekirdeklisinden ürün, yani daha doğrusu 3 boyutlu render ve video işlemede %50-%55 daha fazla başarım gösteriyor. $300 daha ucuz. Yani düşünsene %55 daha fazla performansı, $300 daha ucuza falan alıyorsun. Böyle işler çıkarttılar.
Oyun tarafında çok böyle cezbedici bir kart olduğunu görmüyorum ben çevremde ama.
Tabii işlemci olarak da oyun için hala da ekstrem sistemlerde yer alacak çapta değiller. Ama o kadar da kötü değiller. Yani şunu kabul edebilirsin bir yayıncıysan. Evet, Full HD'de özellikle Full HD'de 144 kare saniye değil de 120 kare saniye, 130 kare saniye görme benim kabulüm. Ama videoyu işlerken, YouTube'a hazır hale getirirken de %50 daha fazla performans alacağım. Hani oradaki tercih bir %5 mesela performans kaybı diğer tarafta dönüyor ki kim oyunlarda performans kaybı diyor. Ya, 4K falan oynuyorsan daha da az zaten.
Benim derdim genelde yazılımsal konularda oluyor korkum. Biraz daha. Çünkü mesela birbiriyle anlaşmalı oluyor, biri diğeriyle anlaşmalı olmuyor falan.
Çok azaldı, kalmadı gibi bir şey.
Yani şimdi AMD'nin mesela Assassin's Creed galiba AMD title olması lazım. Hani bir tanesi Nvidia title oluyor falan filan. Yani bilmiyorum ne kadar fark ettiriyor. Eskiden çok fark ettirirdi çünkü.
Evet.
Şu an bilmiyorum. Yani uzun zamandır sabit Nvidia kullanıyorum ekran kartı olarak. Yani bir şey sistemde değiştirmedim. Ya
oyuncu olup da zaten AMD ekran kartı bulamıyordun almak istesen de bir dönem.
Evet, öyle bir şey
ne
vardı.
Ne yazık ki vardı. Evet, birçok işte Nvidia var zaten. O konuda kimsenin sıkıntı yaşadığını düşünmüyorum. Nvidia anlaşmalı oldu mu? Bir de ben şeyi gördüm bu süreçte. Bir oyun AMD anlaşmalıysa şunun garantisini alabiliyorsun. Bir iki sürücü sonra Nvidia yetişiyor abi rakibine genelde. Nvidia anlaşmalıysa, çok ciddi bir anlaşmaları varsa, hani bu Nvidia'nın tool'larını falan kullanıyorsa AMD orada yetişemiyor. Çünkü Nvidia'nın da bazı tool'ları var. Sadece Nvidia ekran kartlarında çalışan ve oyuna görselde belki çok büyük bir şey katmayan ama hani Nvidia ekran kartlarında farkını ortaya koyan. İşte onlar yüzünden AMD'nin pek bir başarı gösteremediğini de görebiliyoruz kim oynadı ama iyice azaldı, çok azaldı ya. Çünkü oyun üreticisi de şey düşünüyor. Tabii canım, niye bu grubu dişleyeyim ki diyor.
Aynen öyle.
Bir de konsollar AMD ya. Artık o yüzden AMD o kadar dezavantajlı değil.
Tabii konsolları da anlaşması.
Mesela Forza'da çok yüksek başarım gösteriyor AMD Vega serisi ekran kartı. Neden?
Çünkü konsoldan...
Forza zaten konsoldan geldi. Konsolda ne kullanıyor adam? Vega serisinin benzer özellikler taşıyan bir GPU kullanıyor Xbox One X'te. Sürücüsüz bir iş makinesi, Sunwick isimli bir iş makinesi üreticisi varmış. Çok büyükmüş bu adamlar, ben bilmiyordum.
Çok hatta da şaşırma, bilmeye gerek yok yani.
Sunwick ismini okuyunca ben adam falan zannettim. Hani öyle. Yo, bir iş makinesi üreticisiymiş ve bunlar yerin altında madenlerde çalışan otonom şeylere sahipmiş, uzun zamandır kullanılan yük taşıyıcılara. 2 milyon saat çalışma şeyi varmış bu aletlerin.
2 hatasız. Milyon saat.
Yani adamlar zaten insansız araçlarda özellikle madencilikte uzmanlaşmış bir firma. Şimdi şunu gösterdiler. Camlarla kapalı bir labirentte iş makinesi camlara dokunmadan gidebiliyor. O kadar fazla sensör var ki üstünde. Camla kapalı, GPS sinyali alamadığı bir yerde gidiyor.
Bu kadar şeffaf bir ortamda.
Evet. Ve GPS sinyali de yok.
Ne güzel.
Konumlandırmasının üstündeki gelişmiş sensörler sayesinde yapıp bu iş makinesi bir tane cama dokunmadan gidebiliyor. CEO biniyor sonra iş makinesine. Tüm camları kırıyor falan böyle. Sonradan da bir yazı çıkıyor. İşte bütün camlar geri dönüşüme sokulmuştur.
Hani ya hiç hata yok. Reklamda bile şey yok yani.
Tabii orada bile adamlar onun camları merak etmeyin
şey yapmadık diye.
Anladı, geri dönüşüme soktuk
diye. Çektiğimiz kamerayı da geri verdik falan. Her şey okey diye yani.
Yani biliyorsun iş makinesi sürücülüğü inşaat sektöründe şeydir. İşte bu ekskavatör kullanıcıları falan iyi maaşlar alırlar. Hı-hı. Hatta son dönemde bir haber çıkmıştı. Tabii bazı haberler de abartı olabiliyor. İnşaatçılar işte iş makinesi kullanacak işçi bulamıyorlar. Maaşlar 4'e katlandı falan filan. Hemen onların kurslarından filan görüntüler böyle veriyorlardı falan. Ama
böyle bir şey de var ki yani.
Artık onlar da işsiz kalacak. Zaten otonom bir alet yapacak.
Valla herkes işsiz kalacak gibi. Bunu hep konuşuyor. Senle ben de işsiz kalacağız.
Biz kalmayacağız büyük ihtimal. Şey konuşacağız hep sürekli. Bak o işsiz kaldı. Bak onlar da işsiz kalıyor.
Onlar bizi öldürecek, sonra bitecek falan diye mevzu yani.
Valla.
Enteresan bir haber vereyim. Devil May Cry 5 ile ilgili enteresan haber de şunu söyleyeyim. Devil May Cry 5 ile alakalı kendisi bir aksiyon oyunu. Yeni yeni videolar yayınlandı. Oynanışı görebileceğiniz videolar olmuş bunlar. 3 dakikalık 4 dakikalık güzel güzel videolar da enteresan olan haber kısmı şu. Şimdi Capcom, yani oyunun firması gene Capcom haber oldu biraz. Bir müzisyenle anlaşıyor oyunun müziklerini yapması için. Normal bir şey bu yani. Oyunun müziklerini yapacağın zaman bir müzisyenle anlaşırsın. Fakat sonradan müzisyenin adı bir skandala karışıyor. Skandal da şu. Kendisi Facebook'tan bir kıza hani çıplak fotoğraflarını atsana
şanssızlığa
bana diye bir şey
abi
istiyor.
Kız peki reşit mi?
Reşit zannediyor kızı. 18 ha. yaşındayım diyormuş kız. Ama kız 17 yaşındaymış aslında. Ve kız şey diyor. Bu adam beni manipüle etti. Bu adam beni kandırdı. Taciz duygularımla etti. Oynadı falan diyor. Yani taciz etti. Fiziksel bir taciz yok galiba ama hani kullandı, manipüle etti sosyal medyada falan filan diyor. Olay o değil. Zaten reşit olmaması adam için yeterli bir muhabbet.
Ben şunu yani anlamadım. Neden ırz düşmanı bir adamla çalışıyorlarmış?
Zaten sıkıntı o. Bu olayı Capcom bilmiyor yani böyle bir şey. Adam evet. şey diyor hatta işte ben diyor işte bekar bir anne tarafından yetiştirildim. Çok özür diliyorum, onu hayal kırıklığına uğrattım falan filan diye bir açıklama yapıyor. Capcom'da biz bunu bilmiyorduk. Böyle pis bir adam olduğunu.
Adam da aslında pis değil ya. Herkesin uğrayabileceği bir kaza da cıplak görüntü niye istersin?
Bilmiyorum işte kıza yazmış hani bana göndersene şeylerini. Nudat diye bir şey vardır ya yurt dışında işte.
Şeyi anlamadım ya. Hep bu skandal oluyor ya. Yani niye birine cıplak görüntü gönderirsin? Neden o da böyle utanmadan isteyebilir? Hani nasıl bir duygusal ilişki o?
Bilmiyorum. Öyle bir şey herhalde.
Tanışalım. Yani arada hiçbir engel olmasın, öyle tanışalım.
Şimdi Mesut çünkü biraz yaşlı olduğu için. Amca! Yeni nesil böyle amca. Nesilde yoktu
anında
böyle bir şey.
Gönderiyor bir de. Nasıl bir güven abi bu?
Ha, hemen tık falan diye. Yani ne bileyim ergen
kız
işte. Ben
atletli fotoğrafımı göndermem kimseye. Adam cıplak fotoğraf yolluyor ya.
Millet nelerini nelerini çekip yolluyor. Onu çekmek yani telefonda bile barındırmazsın yani. Evet. Bırak hani kendine özel olsa bile barındırmazsın
öyle
telefonda.
Öyle gerçekten ya. Garip.
Ya bize ne hala şeye işte. Hala diyorum da normal bir şey aslında bu. Laptopun kamerasına bant çeken adamları sonuçta
ben
yani.
Ben size şöyle göstereyim bakın. Şurada ne görüyorsun abi?
Sen bayağı bandı bile bak, açmışsın yani. Kilit
kapatıp
koymuşsun.
Açıyorum tabii. Mantıklı. Kilit koydum. Bu çok önemli bir şey abi. Bak güvenmiyorum gördünüz. Kucamda taşıyorum ama.
Apple'a güvenmiyor. Şok şok şok. Apple'a güvenmedi.
Öyle kapatıp açılabilir bir şey koydum. Bunları da satıyorum falan diye çıkıyormuşum.
Mesut Çevik kilitleri.
Ya herkes soruyor bunları. Bunlar AliExpress'e satılıyor arkadaşlar. Kamera cover diye aratın. Çıkıyor zaten.
Hadi bakalım.
5 yıllık zermi unutmayayım. Bir de öyle var.
Hayır, bir de aşağıda link koymuş. Bir tane ona tıklayarak gittiğinizde.
Afiyet linki.
Biz çünkü para kazanacak. Koy ya, niye? Önermişsin o kadar. Neyse, Capcom'da müzisyenini değiştirmiş. Olay bu. Hiç de enteresan bir haber falan değilmiş ayrıca. Kusura bakmayın, vaktinizi çaldım. Özür dilerim hepinizden.
Sadece kötü bir olay ya firma için.
Ya firma durduk yere. Gerçi onun anlaşması
evet arkadaşlar ikisi bir artık Enis'le beraber çekeceğiz falan diye. Enis'le ondan sonra değişik fotoğrafları dans ederken görüntüleri falan.
Enis gidiyor artık ondan sonra yani.
Ve bana giydirirken, Donan Haber'e giydirirken.
Ya olabilecek şeyler
açıktan
bunlar.
Açıktan böyle bir de.
Tabii canım hep yapıyorum yani. Hiç sıkıntı yok. Bir de son dönemlerde yeni bir Witcher oyunu çıkıyor diye bir dalga çıktı. İşte Witcher'ın yeni oyunu geliyor falan diye. Bunda Witcher'ın yapan adamların da suçu var. PR şirketi çünkü öyle mailler atıyor ki Witcher'ın PR şirketi işte hikaye tabanlı yeni bir RPG işte hikayenin aktığı gittiği bir RPG Witcher oyunu geliyor falan filan diyor. Sen de böyle o ne oluyor falan diyorsun ama olay şu. Grant diye bir kart oyunu var ya Witcher'ın. O kart oyununa normalde bir hikaye modu gelecekti. Ekstradan böyle. Onu ayırıp ayrıca satmaya karar verdiler. Ufak bir paraya. Ve o yani RPG oynadıkları aslında kart oyunu. Sadece kart oyunun dışına çıkan bazı seçimler falan da yaptıracaklarmış diye biliyorum. Çok detaylı bilmiyorum ama çok soran oluyor bana. Abi yeni Witcher oyunu geliyormuş diye. Öyle bir şey yok yani. Bu öyle büyük bir Witcher oyunu falan değil. Kart oyununun aslında ek paket olarak çıkması gibi bir şey.
Övemeyecek misin yani?
Ya ben oynamıyorum kart oyununu.
Evet. Yani
demek kart oyununa çok aram yok yani.
Ben o kart oyununu... Ya şöyle bir şey olacak. Anlamadım biliyor musun oyunun içinde? Kaç kere oturdum masaya adamlarla?
Ya ben iki kere oynadım. Hatırlamıyorum bile şu an.
Yani kart koyuyorum bir şey oluyor falan. O yendi diyor. Koyuyorum. Anlamadım bir türlü. Yani bir de oyunun içinde bir kart oyunu öğrenmek böyle pek şeyime gelmedi benim.
Seviyor ama mesela bizim arkadaş vardı bir
İnanılmaz
tane.
İnanılmaz seven var.
Oyun gezerdim Ömer. Selam olsun ona da. Ama adam bıraktı oyunu deli gibi kart oynuyordu yani. Yani 20 saat kartla geçti yani. Ha bayağı oynadı yani adam oyuncak kartı. Çok
garip
sevdi.
Bir şey. Gerçekten var oynayanlarda.
O yüzden kart oyunu ayrı çıkarttılar ya işte. Grant diye
yani
çıktı
zaten
yani.
Onun için çıkıyor.
Evet. Güzel de bence yani çok iyi düşünülmüş bir olay oldu. Yani ulan bunu oyun içine koyalım. Tutarsa ayrıca yaparız. Zaten mekanikler de hazır. Her şey hazır. Bir tuttu. Hop ayrıca hazırdan sundular yani.
Google'ın eski CEO'su Eric Schmidt demiş ki internet iki kutba ayrılacak.
Mesut severler. Severler diye.
Onunca kişi değil ha. Türkiye'de iki kutup böyle. Birbirlerine şey yapıyorlar.
Bizde çok kutup var abi. Gerek yok, bir de biz bölmeyelim yani Enis'lerle, Mesut'lar diye.
Şöyle bir durum var. Demiş ki Çin o kadar güçleniyor ve evet internet ya. Ekosistemi o kadar kendine özgü ve büyük ki demiş. Çin mucizevi işler yapıyor demiş.
Aa, Çin Twitch'i yasaklamış bu arada. Ben onu almayı unuttum.
Ya büyük ihtimalle alternatifini yapacaktır kendi içinde zaten. Vardı evet, onların.
Neden yasakladığını da okumayı unuttum ya. Özür dilerim. Öyle bir haber vardı. Buyur abi.
Sadece Çin topraklarıyla sınırlı kalmayabilir demiş aynı zamanda bu Çin'in hani servisleri ve şeyi. Evet. Zaten dikkat edersen onlar geliyor. Kendi sosyal medyasını zorluyor, klavyesini zorluyor, bilmem nesini zorluyor. Sürekli böyle bir saldırı anındalar şu anda.
Abi adamlar zaten şu an hepimizi döver katlar yani. Mesela Çin'de bir YouTuber olduğunu düşün. Kaç abonem var? 5 milyon. O ne be? Hani 5000 gibi bir şey yani, anladın
mı? Çin'deki internet servisleri yurt içi gayri safi milli hasılanın çok büyük bir bölümünü oluşturuyor demişler. Oran vermemişler burada. Hani onsuz bir Çin düşünülemiyormuş şu anda internet servisleri olmadan. Orada anlatıyorlar WeChat'le alışveriş yapıyor musun, trene biniyor musun, otobüse biniyor musun? WeChat ayrı bir dünya diyorlar orada.
Ya evet, ben de öyle duydum Çin'de yaşayan arkadaşlardan. Ama şöyle bir şey var abi. Şöyle bir şey değil aslında. Hep bahsettiğimiz o ütopik dünya var ya aslında. Çinliler herhalde o şeyi yaşıyor işte. Entegre olma açısından söylüyorum böyle. Hani her şeyi telefonla hallediyorsun falan.
Aynen aynen.
Ya bambaşka bir dünya yaşıyorlar.
Yani. Onlar gerçekten farklı bir yerdiler. Ve diyor ki adam, yani iki lider göreceğiz internette gelecekte. Bir Amerika'nın yönettiği internet olacak. Bir de Çin'in yönettiği internet olacak. Zaten şimdi mesela Xiaomi bir telefon satın aldın değil mi? Hı hı. Orada bir karar vermen gerekiyor. Bilgilerini Çin mi alacak?
Amerika mı alacak?
Google Amerika mı alacak? Şu anda o kararı ne kadar verirsen ver, ikisi birlikte alıyorlar. Çünkü sen Google servislerini kurduğun an Amerika'ya gidiyor bir kısmı Çin'e evet. gidiyor. Çünkü Çin'de servisleri var içinde çalışan.
Ben de oyun konusundan takip ediyorum Çin servislerini. İşte orada Tencent Games var.
Tencent her şeyin sahibi oldu
Mega
ya.
Mega bir şirket yani, adam Activision sahibi, Blizzard'ın evet. sahibi, bilmem ne, her şeyin sahibi.
Riot Games satın aldı adamlar.
Ya adamlar devasa ama hiçbir şey tabii şey diye koymuyorlar önümüze. Tencent işte oyunudur falan diye koymuyor. Ama adamların mesela Steam'e rakip olmasını amaçladıkları servisleri falan var. Zaten milyarlar kullanıyor Çin'de de hani batıya da sunmaya çalıştıkları falan.
Zaten enteresan. Ekonomik açıdan da Çin'in Amerika'ya karşı en büyük alternatif olduğu konuşulmaya başlandı. Bir süre sonra Çin'in dünyadaki rezerv para olarak kendi parasını ortaya koyacağı konuşuluyor.
Bir ara belgesel
kendi petrol borsasını
ya.
Kurdu, şey yaptı.
Gerçi belgeselde şimdi seyretsen Amerikalılardan seyredersin. Çin'deki insanlar ne yapıyor? Hani şimdi yukarıdan baktığın zaman, daha sonra uzaktan baktığın zaman her şey böyle değişik gözüküyor ama içeride nasıl muhabbet dönüyor öyle belgesel bulacak. Belgesel Amerikalılar yapmayacak ama sıkıntı o.
Ya şimdi Çinler yaptığı zaman Çin'in istediği gibi görüyorsun. Amerikalılar yaptığı zaman Amerikalılar istediği gibi.
Biz yapalım. Türkler gel biz yapalım. Biz gidelim Çin'e. Oradaki belgesel yapıp gelelim.
Gazeteciyi sokmuyorlar şu anda. Öyle kameram falan var, çekim yapacağım dersen abi.
Demek ki iyi gitmiyormuş.
Kapıdan almıyorlar. Özellikle şu anda Türkiye'ye karşı inanılmaz bir vize sıkıntısı var Çin'de. Almıyorlar yani.
Bayağıdır varmış o galiba.
Ya. Bayağıdır var, gelme diyorlar. Şimdi hani biz şey diyoruz ya, işte Amerika'nın osu varsa bizim de buyumuz var falan diye. Çin'e gidemiyoruz abi. Ne yazık ki. Onun da çözülmesi lazım bir an evvel. Erdi, yani çok önemli bir telefon. Mi 16'nın lansmanına davet edildi. Vize alamadığı için gidemedi.
O kadar da gidemiyor. O tabii, davetle de olmuyor yani.
Basın vizesi başvurusu yaparsan eğer, oradaki gideceğin bölgenin valiliğinden ıslak imzalı kağıt falan gelmesi lazım buraya.
Evet, ama onu da firmanın ayarlaması
tabii lazım.
Tabii
firma ayarlayıp gönderecek. Şimdi basını zaten artık almıyorlar diye. Aylar sürüyor diye onlara vize çıkması. Dediler ki biz seni turistik ticari vizeyle götürelim. Turistik değil, ticari vizeyle götürelim. Diyelim ki bu adam iş yapacak orada. Abi erdi ticari vize bulunca demişler ki biz bunu mülakata çağıralım. İlk gittikleri sorduğu soru ne biliyor musun? Hayırdır aga, sen ne ayaksın ya? Ticari şeyle gelmişsin ilk önce, basın vizesiyle gelmişsin. Şimdi ticari vize diyorsun. Biliyorsun değil mi demişler? Kameranı falan görürsek sana orada sıkıntı yaparız. Ticariyle gidersen falan. Öyle bir muhabbet. O da demiş ki yani veriyor musun vermiyor musun demiş. Bana kısaca onu söyle yani. Bu ne demiş ya böyle. Bu falan. Vermeyeceğiz demişler. Sen iptal et biletini. Ve geçen gittiğinde de yine 2 saat 3 saat sorguya aldılar Erdi'yi. Erdi değil dergi daha doğrusu. Kim gitse buradan artık sorguya giriyorsun. O yüzden şey söylüyorlar. Hani İngilizceniz... Ben derdimi anlatırımın ötesinde olmalı. Hani seni polis sorgulamaya başladığında...
Öteceksin yani orada.
Yani baya baya anlatabiliyor olman lazım olayı.
Şimdi look.
Ve orada yani artık bir problem olduğu aşikar ve bir şekilde giderilmesi lazım. Abi bizim Çin'e gitmemiz gerekiyor lansmanlara. Çin artık çok büyük. Amerika'ya elimi kolumu sallayarak gidiyorum. Avrupa'ya elimi kolumu sallayarak gidiyorum ki Almanya'da vizeleri yavaşlattı şu sıra. Evet. Öyle hemen şak diye alamıyorsun. Problem var. Çin'e gidemiyorum ama.
Bu adam mağdur. Bu adamın Çin'e gitmesi lazım. En büyük derdi bu adamın bu. Şu adamı Çin'e götürün abiler. Nasıl da ezikledim, ne alakası yani.
Valla önemli bir dert böyle daldık. Bu arada Çin'e gitme gibi bir derdim
var
yok.
Var mı başka gidemediğin yerler? İster misin başka şeyler?
Hemen önemli bir haberle daha girelim. Bu sulu ortamı birazcık daha böyle katılaştıralım. Google Gmail hesaplarına ait verileri paylaşmaya devam ediyormuş.
Ya var Android düşmanı yapacaksın milleti ya.
Abi yani şimdi şöyle bir şey
gerçi
var. Gerçi
iOS'ta da ben Google hizmetleri kullanıyorum.
Apple'ın Siri'si niye aptal? Gerçekten böyle bir şey var biliyorsun değil mi? Amazon'un Echo'su, ondan sonra Cortana var Microsoft tarafında. Google'ın işte kendi dijital asistanı var. Bunun da Siri'si var.
Evet, tamam devam et.
Siri en aptalları abi. Apple'ın orada çok güzel bir savunması var. Ve gerçi bağımsız araştırmalar da bunu gösteriyor gerçekten. Diyor ki ben senin hakkında o kadar az şey biliyorum ki diyor. Bu asistanın akıllı olmasını sağlayamam diğerleri gibi. Diğerleri senin çok fazla verini topluyor. Google'a bakıyorsun, Gmail, internete giriyorsun, Google, hani oradan verini alıyor, takvimini kullanıyorsun, biletin geliyor. Mesela biletin geliyor abi sana şey diyor, abi uçak biletin var hani bak ben gördüm onu.
Evet.
Mailine bir uçak bileti geldi, ben gördüm onu, takvimine ekledim hani.
Bu da hoşuna gidiyor senin ama.
Evet hoşuna gidiyor. Diyorsun ki ulan ne akıllı bu filan diyorsun. Diğeri diyor ki ben senin diyor o kadar verini okumuyorum, üçüncü partiye de izin vermiyorum okusun diye.
Bak ben bir şey söyleyeceğim, artık şu konuyu kapatalım bence. Neden biliyor musun? Çünkü bu gereksiz bir tartışma haline gelmeye başladı. Bu adamlar bizim verimizi ya şöyle ya böyle
alıyor,
okuyacak.
Evet.
Ya alacak ya. Bak ben buradan açık çek veriyorum. Google al. Ya vallahi al. Benim gizlim saklım yok kardeşim. Benim ne yaptım belli ne ettim
problem
belli.
Problem nerede? Bak şimdi hepimiz bunu diyorduk. Ben de dahil bunu diyordum. Cahillik çünkü. Cahildim. Şimdi değilim ama cahiliz.
Eskiden cahildin evet. Ben şu an cahilim. Evet, ben cahilim anlat bana. Alsın beni ne yapayım ya kavga edemem artık
problem
seninle.
Problem şu. Zaten herkes bunu söylüyordu. Ne zamanki uyandık. Abi Facebook'taki bu seçim skandalı ortaya çıkana
ya,
kadar.
Ona da kabulüm ya.
Çünkü neden biliyor musun? Senin bu değersiz düşündüğün veriyi alıyor adam. Seni ailenden ve evet. dostlarından daha fazla tanıyor.
Aynen öyle.
Sonra seni manipüle edip yönlendiriyor.
Heh, işte tamam ben ona da okeyim ya. Vallahi okeyim ya.
Bana abi, istedikleri partiyi oy attırsınlar.
Ya ben kendi aklıma güveniyorum. Beni manipüle edemeyeceğini düşünüyorum. Kendimce bir beynim olduğunu düşünüyorum. Ben okeyim, ben restleşiyorum.
Abi öyle olmuyor işte ya. Sana gösterdiği reklamlar, haberler bile seçme oluyor.
Tamam abi okey ya.
Seni bombardımana tutuyor
tamam,
anladın mı?
Tamam kabul. Sıkıntı yok. Ya çünkü ne yapayım? Google mu kullanmayayım ya?
Kullanmayacaksın abi. Apple
nasıl kullanmayayım?
Apple ürünleri alına getiriyorum. Ya şaka bir yana.
Adamın
search'ünü
kullanıyorsun.
Var.
Mailini kullanıyorsun. YouTube'unu kullanıyorsun. Ya imkanı yok anladın
ama
mı?
Ama Avrupa Birliği olabildiğince sınırlamaya biliyorum. Çalışıyor bunu. Şimdi Amerika'da mesela Trump şey kurdu. Sosyal medyaların manipüle edilebilirliği ve bağımsızlığını araştıran bir şey kurdu. Birim. Hepsini denetleyeceklermiş.
Kendi önce yaptıktan sonra.
Amerikalı senatör de diyor ki ya bu böyle olmaz diyor ya. Bu Google'ı diyor durdurmak lazım. Üçüncü partilerle paylaşma bari diyor. Çünkü üçüncü partiler e-posta hesaplarını okuyabiliyor. Diyor ki anlaşma şartlarımıza aykırı davrandıklarını gördüğümüzde diyor uyarıp siliyoruz diyor.
Herkes kendi işine gelen noktaya kadar okey. Kendi işine geçtikten sonraki noktada öyle olmaz ya diyor.
Abi Avrupa Birliği'nin çok ciddi kararları var, yaptırımları var bununla ilgili. Ve evet, şunu biliyorum. Söylüyor. Sözleşmeni okey vermiyorsa kullanabilir servisini diyor. Ama sen de onun verilerini toplamayacaksın diyor mesela. Çok önemli bir şey. Ve bence şu anda en çok Türkiye'de tartışılması gereken konuların başında bu geliyor. Ama tartışıldığını görmedim bir yerde. Yani
bir sürü derdi,
Türk kullanıcılarının bağımsızlığı ve verilerinin güvenliği çok önemli.
Ben
dışarı
Türk kullanıcıları geçtim. Benim korkum devlet kademelerinde, katmanlarında bunun güvenliği ne kadar
evet.
sağlam. Hadi ben neyse. Ben kabul etmişim okey yani. Bu arada şaka yaptım. Yani Google yarın bir gün sonuçta bir şey reddedersem. Düşsene bana bundan sonra Google servislerine sormuyormuş.
Mahkemede şeyi gösteriyormuş.
Videoyu gösteriyor.
Peşin kabul ettin. Sıkıntı
şaka.
Yok.
Çünkü şundan dolayı bak Google'ın yeni servisini indiriyorum sormadan kabul et. Sözleşmeyi okeyliyor
ya
kendi kendine.
Şu güzel olmaz mı ya? Hani izlediniz bu programı. Sonra gittiniz bir sitede geziyorsunuz. Enis'in atlettiği fotoğraf elinde telefonla böyle. Hacı sıkıntı yok dedin. Biz de senin fotoğrafını kullanalım diye düşündük.
O kadar da demedim lan diye. Aramızda kalsın. Ya sen gör. Ama insanla paylaşma yani. Ben onu sana atmışım kardeşim. Allah Allah. Google'ın CEO'su baksın diye attım ben onu ya. Sen bak diye atmadın ki.
Ya da
ki.
Like atıyor düşünsene.
Beğendi aynen diye. Ha. Larry Bird mü diyorsun ne?
Ben Enis'i 18 yaşından büyük zannediyorum.
PlayStation Classic isimli yeni bir konsol geliyor sevgili konsol sever arkadaşlar. Bu tamamıyla bir fan favorite dedikleri yani hayranlar için yapılan konsollardan bir tanesi. Nintendo yapmıştı bunu. Mini NES falan yapmıştı. Sınırlı sayıda üretmişti. Deli gibi de satmıştı. Şimdi PlayStation'da ondan hallenmiş. Bana biraz gereksiz geldi çünkü PlayStation 1 o kadar da hani klasik. Ne bileyim ya tamam eyvallah güzel konsol ama hani klasik mertebesinde göreceğimiz bir konsol henüz değil gibi geldi bana ama sevenler alabilir. $100 olacakmış fiyatı. Sıkıntı olan tarafı şu küçük olacak. Aynı PlayStation 1 tasarımının daha küçüğü fakat içinde yüklü 20 tane oyun olacakmış. Bu oyunların tam olarak ne olduğu belli değil. Tekken 3 var, Final Fantasy 7 var, Wild Arms diye bir oyun var. 17 tane daha oyun olacak. Hangi oyunlar o tabi belirleyecek de satışları büyük ihtimalle.
Ya tek başına Tekken 3 yeter. klasik olarak oynamaya.
Ama yani $100 verir misin bunun için arşivlik bilmiyorum. Ben onu olacaktır da.
Şöyle bir şey var alette. Yani benim de dikkatimi o çekti. Şimdi dedin ya PlayStation biraz da tam olarak klasik olmadı diye. Belki bizim için öyle olmadı. Çünkü biz iki boyutlu oyunları da gördük Nintendo'nun. Bizim için klasik dendiğinde dikkat et Mario'lar falan var.
Biraz daha 20 yaş civarı.
Evet, 3 boyutun eski versiyonları, düşük çözünürlükte, düşük poligonda olan versiyonları benim mide bulantısı yaratıyor. Değil mi? Yani onları görmeye katlanamıyoruz.
Tabii böyle bir garip
oluyorsun. Ama poligon grafikleri, poligon demişim, bu piksel grafikleri gördüğünde hala da bir cezbediciliği var. Hatta o bir sanat olarak çıktı, evet, daha sonrasında. Piksel art diye çıktı. Bir sanat hala. Ama düşük poligonlu, düşük çözünürlükte, doku kaplaması rezil olan, köşe yumuşatma bulunmayan 3 boyut bir klasik olarak, hani ben görmüyorum onu.
Ben de görmüyorum.
Yani onu HDMI'dan takabilecekmişiz. Orada sadece benim merak ettiğim konu var. Upscale yapacak mı?
Evet, onlar daha belirsiz o kadar.
Evet, mesela Tekken 3'ü daha net upscale edilmiş Full HD oynayabileceksem, evet, belki.
Ya şimdi bence bir şey yapması lazım bu oyunların. Çünkü hakikaten o 3D'leri biz çünkü şey PlayStation 1 bağlayıp yakın zamanda işte FIFA falan oynadık, NBA oynadık. Yani şeye bağlayınca
nasıl oynuyormuşuz diyorsun abi.
Ya bir de hani şimdi eskiden tüplüydü falan böyle, evet, bir şekilde gözün hani onu şey yapıyordu, yumuşatıyordu yani. Çözünürlüğü, ama şimdi böyle bağlıyorsun 4K televizyona. Ya yani çözünürlükler falan böyle şey artık hani gözlerin yani 15 dakika baksan göz yorulması yaşıyorsun öyle, gerçekten. Öyle. Çok dağınık poligonda. Normalde kimse şey beklemiyor zaten. Cilalayın çıkarın demiyoruz yani. Ama bence de yani madem böyle bir şey çıkarıyorlar, böyle bir upscale, yani en azından biraz daha temiz bir görüntü verilebilir.
PlayStation 2 bile kurtarmazken şu anda grafik olarak. Yani PlayStation 1'i gerçekten düşünemiyorum ya.
Çok da eleştirecek bir şey yok bunda. Sonuçta yani zorla satmıyor adamlar. Böyle bir cihaz var. İçine de bir şey koyacaklar. Bakalım ne yapacaklar belli değil. %50'ye yakın daha küçük olduğunu bu arada istatistik olarak da söyleyeyim. Normal PlayStation 1'e göre.
Yani bir de en büyük özellik de HDMI çıkış var. Yani şu anki televizyonunuza şak diye takacaksınız.
Evet tabii, o da. Zaten o Allah'ın emri, o olsunlar. Bir de Türk televizyon satıyorlarmış yerine değil. Sony 4K'nın yerine Sony klasik. Onu da $50 aldım. Şimdi haberlerin başına söylediğim şey vardı. Belki de bu haftanın, geçen haftanın en büyük olayı Red Dead Redemption 2 oldu. Şundan dolayı hem Rockstar yeni bir şeyler yayınladı oyunla alakalı, hem de bilgiler yayınladı, hem de Amerika'daki basına oynattılar oyunu. Ve bayağı bir basın mensubu oydu. Yani en dandik basın mensubu bile oynamıştır yani. Dandikten kastım hani küçük gruplardan bahsediyorum. Yoksa adamlar dandik dedik ya. Aşk olsun yani, ne alakası var? Özür diliyorum adamlardan. Yani bir insan az takipçisi var diye dandik olabilir mi? Olamaz yani.
Olamaz gerçekten ya.
Yani sadece kıskançlığımdan böyle oldu.
200 bini geçen YouTuberların bu yaşadığı bir şey biliyorsunuz. Kendini farklı ya zannetme olayı.
Ya biz de biliyorsun ya. Bize de çerçöp diyorlar be abi, işte ne yapacaksın yani.
Kim diyor onu ya?
Abi ne yapalım, ezikliyorlar
biz beni. Biz kendi aramızda konuşuyoruz. Kim söyledi bunu sana?
Sen arkadaşlar kulağıma giriyor.
Biz arkadaşlar böyle kapalıyken ya rezil bunlar falan tarzında.
Şimdi şunları söyleyeyim size. Birincisi, oyun beklediğimden çok daha detaylı olacakmış. Onu bilmek sevindirdi. Mesela en sevindiğim özellik San Andreas'taki karakterin şişmanlığına, zayıflığına karar verebiliyor olmak oldu. Hani bu oyun içinde bulunacakmış. Keza karakterin saçından sakalına kadar her şeyi sen yapacak mısın? Ya da sakal tıraşını falan kendin oluyor musun? Kıyafetleri çok ince ayrısına kadar kostümize edebiliyor musun? Mesela gömlek giydin, kolunu sıyırıp sıyırmamak sana kalmış bir durummuş yani. Bu tarz detaylar olması şahsileştirmek açısından önemli geldi bana. Onun dışında zaten devasa bir dünya, devasa bir detay seviyesi var. Hepsini anlatsak böyle 70-80 tane detay çıkar. Hatta biz bunu çekmiştik. Çok merak edenler varsa Multiplayer kanalında reklam yapıyorum burada. Red Dead Redemption 2'den 70 detay diye bir video var. Oradan bakabilirsiniz hepsine. Benim en çok güldüğüm detayı söyleyeyim. Atın billur mu denir onlara? Atın billurunu bile yapmışlar adamlar.
Bu dikkat harbiden seni çok mu çekti ya, bu
dikkat
dikkatini?
Değil. Komik gelmesi sebebi şu, basın mensubu sormuş yaptınız mı diye. Hani ya böyle bir şey. Adamlar soğuk havada büzülüyor bile demiş hatta. O kadar yapmışlar yani herifler. Komik geldi, ben de paylaşmak istedim. Yani niye bunu yapasın yani?
O detay ne ya?
Evet, saçma bir detay. Ya şeyler falan var mesela, çamurluysa kıyafetin. Diyelim ki bir çamura girdin çıktın. Bir insanların sana selam verirken ki bakış açısı değişecek. Hani selam verdiğin zaman daha farklı tepkiler alacaksın. Atın çamura baktıysa yavaşlamaya başlayacak falan. İşte atınla olan ilişkinde ilişki seviyene göre normal ilişkiden bahsediyorum.
Tövbe estağfurullah ya.
Köy yeri falan. Saçma sapan muhabbet oluyor. Atınla olan bağına göre atın verdiği reaksiyonlar değişecek. Mesela silahlı bir çatışmada at sana güvenmiyorsa sağa sola sallanmaya başlayacakken, efendime söyleyeyim, daha sana güvenen bir at silahlı çatışmada sakin kalabilecek. Silahları temizlemen gerekecek mesela. Tutukluk yapma ihtimalleri olacak silahların. Suya girdin çıktın, silahını temizlemen gerekecek mesela. Yoksa performansı düşecek gibi garip grup ince ince detaylar var yani. Mesela kar yağdığı zaman üzerinde kalacak kar kırıntıları ama belli bir süre sonra eriyip soğumaya başlayacak onlar. Ve ıslanacaksın doğal olarak yani. Hani böyle değişik değişik detaylar var oyunda. Bayağı da var bu detaylardan. Çok enteresan geldi. Online'ı da Kasım'da betasına girecek, onu söyleyeyim. Oyun Ekim'in sonunda çıkıyor. Kasım'da açık beta başlayacak online adına. Oyun alanlar erişebilecek tabii sadece beta'ya. Beta demelerinin sebebi de şu. GTA'da ağızları yanmıştı biraz. GTA Online ilk çıktığında sıkıntılı olduğu için. O zaman beta diyorlar ki hani hata olacak çünkü hemen üzerimize gelmeyin. Biz bu hataları telafi edeceğiz diyorlar. Online kısmı da çok heyecanlandırıyor beni. Yani cowboy simülasyonunu yaşayabileceğin bir online dünya, kendini kaybedebilirsin ya.
Yani şimdi şey hayret verici zaten. Oyunun grafiklerini görmüşsünüzdür. Görmediyseniz de videoyu izleyin zaten. Arada trailerlar evet, görüyorsunuz.
Ha, bir detay çok pardon. Tüm oyunu FPS oynayabileceksiniz.
Ha, o zaten artık hani.
Ama bu şaşırttı beni ya. Niye? Çünkü iki farklı kamera açısı kullanmasını beklemiyordum ben.
Grand Theft Auto'da vardı.
Vardı ama ne bileyim bu bambaşka bir oyundan sıfırdan yapıyorlar şimdi falan ya. Evet. GTA'yı hemen çıkartmadılar çünkü sonradan geldi falan. FPS olacak yani.
Ama onda şey dediler ya hani PlayStation 3'te Xbox'un gücü yetmedi. PlayStation 4'ü Xbox One'ı bekledik falan gibi.
Ama şimdi eskiden mesela Rockstar oyunları third person oyunlar olarak bilinirdi. Şimdi Skyrim gibi iki bakış açısından oynayabileceğin oyunlar var oldu
i̇şte
neredeyse.
İşte bu da şeye yani o Cyberpunk'a şey olsun. Hediyeler olsun yani. Seçenek sun abi. Adam isterse FPS oynasın.
Çok zor bir şey ya bunu yapmak evet. İşte. Ona şaşırıyorum
oyunu
ben.
Oyunu onu uyarlamak çok zor gerçekten.
Ya ben hala şunu görmem lazım mesela. Ben GTA'yı FPS oynayan biri var mı zannetmiyorum. Full GTA'yı FPS oynar mısın? Full.
Modladıktan sonra keyifli. Mesela modlamadan onun FOV'u çok kötü olduğu için oynayamadım.
Yani belli yani anladın evet. mı? Sonradan yapılmış sonradan bir şey. Yapılmış. Uymuyor yani. Bunda mesela full FPS oynayabileceksiniz diyorlar ama FPS oyunu yapmak bakış açıyı koymakla ibaret değil evet, ki yani. Değil. Bambaşka dinamikleri var FPS yapmanın ve o yüzden ben çok böyle başarılı bir FPS olacağını düşünmüyorum. Kimse de ama oyun FPS diye almayacaktır zaten.
Ben oyun FPS oynamam ya.
Ben de oynamam.
Canım. Yani gerçekten.
FPS'yi daha çok
Witcher FPS oynar mıydın abi? Aynı şey oluyor.
Yani tabii bu silahlı bir oyun. Witcher daha yakın dövüş olduğu bir oyun ama bilmiyorum. Ben tabii ki de olurdu. FPS oynayacağım.
Ya bu oyunda şöyle bir şey değineceğim ben. Şimdi oyunlarda detay seviyesi, grafik seviyesi artıyor, çözünürlük artıyor, kaplama detayları artıyor falan filan diyoruz ama bir gerçek var. Oyunlarda detay seviyesi artarken bu fiziksel detaylar, aslında gerçek hayatı yaklaştıran bu küçük şeyler hep es geçilmeye başlandı. Alelacele yapıyor çünkü firmalar. Her sene bir oyun çıkıyor tamam mı? Yani işte karın üstünde erimesi, silahın tutukluk yapması, onu tekrar şey yapman, işte atın bile detaylarına inilmesi.
Ama bunlar çok riskli şeyler bir yandan da. Ya mesela ben Rockstar'ın bu kadar detaylanmasına şaşırıyorum. Çünkü mesela şöyle bir detay var abi. Tren bileti alabiliyorsun. Trene binip bir yere gidebiliyorsun. Bu fast travel da oluyor aynı zamanda. Hızlı gidiş de oluyor. Fakat öyle yaparsan atın seninle gelmiyor. Atın seninle gelemiyor. Gerçekçi yani değil mi? Ama şimdi bazı gerçekçi detaylar da oyundan soğutabiliyor insanı. Ya Rockstar'a bu konuda güveniyorum çünkü koskoca firma anlayacaktır herhalde. Ulan bu çok saçma oldu. İnsanlar sıkılır bundan derler ama öyle şeyler söyler ki silahın tutukluk yapması bilmem ne falan.
Ama işte bak Grand Theft Auto'yu zirveye taşıyan da bence hep bu tip ufak detaylar oldu. Seni gerçek şehir yaşantısına sokan şey ne abi? Şehirdeki insanların kahve içerken seni gördüğünde kahve elinden düşürmesiydi. Hani milletin abarttığı şeyler anlatamıyorum. Hep böyle küçük şeyler ekleyerek. Evet.
Yaşayan dünyayı yapıyor adamlar.
Yaşayan dünyayı sana yaşatıyor. Çünkü artık yaşayan dünyayı sana daha yaşatabilmesi için. Witcher var abi. Ya bak şimdi orman ve at detayı dediğinde artık ellerinde bir Witcher var grafik olarak. Sen grafiği ne kadar abartırsan abart. Zaten grafik abartıldı.
Evet,
senin artık bir fark yaratman lazım. Tamam Witcher diyeceksiniz, Kobo'yunu ne alaka diyeceksin ama yani bir tarafta bir şey var, bir örnek var artık gördüğümüz bizim. Çevre nasıl olabilir, orman nasıl olabilir dendiğinde.
Muhakkak detaylara girecektir yani. Adamlar zaten çok detaycı bir yapıdalar. Benim şaşırdığım, bu detaya hep girerlerdi ama gerçekçilik olarak o kadar takılmazlardı. Mesela şimdi GTA full gerçekçi bir oyuna da katletmeyiz. Yani trafik polis ceza falan kesmiyor sonuçta yani. Hani hızlı gittim bilmem ne diye ama bundaki detaylar biraz daha şeye geçiyor. Simülasyon gerçekliğine dönmeye başlamış. Hani silah yapmak, bilmem ne yapmak.
Beni şeyde heyecanlandırıyor. Bir sonraki Grand Theft Auto nasıl olacak?
Evet, ona bir heyecan dalgası geçiyor. İşte bu çıktıktan sonra bunun kalitesine göre konuşacağız.
Mesela bak güzel bir şey söyledin. Hız yaptın diye polisin ceza kesmesi Grand Theft Auto'da var ya. Bambaşka bir yere gidersin yani.
Ama işte o gittiğin yer sıkıcı olabilir.
Ya belki.
Hep hız yaptın diye her zaman ceza kesiliyorsa.
Ama bir radar koyar. Hani orada yavaşlarsın. Onun stresi olur. Onun güzelliği
işte olur. Ya, çok riskli noktalar onlar evet. yani. O kısımlar şey. Mesela Rockstar'ın önceki Red Dead Redemption'da aynı anda 10 silah taşıyabiliyordun.
Evet.
Böyle bir şey. Şimdi bunda yok. 2 tane silah taşıyabiliyorsun. Bir büyük bir küçük. Bir yanlış bilmiyorsan. Belki 2 büyük bir küçüktür. Geri kalanları ata stokluyorsun. Ve atın üzerinde duruyor. Onlar fiziksel olarak da görebiliyorsun. Geyik avladın mesela. Geyiği taşırsan eğer üzerine kan oluyor üstün.
Aa, müthiş bir şey abi.
Ya, ve kan kuruyor sonra. İşte geyiği mermiyle vurursan eğer barut saçıldığı için işte atıyorum geyiğin derisi bozuluyor ve daha düşük fiyata satıyorsun. Okla vurursan ama daha yüksek fiyata satıyorsun. Eğer geyik atın sırtında kalırsa çürüyor ve koku yapıyor. Üzerin kokmaya başlıyor. İnsanlar rahatsız oluyor falan. Hani ya bunlar yani çok boş adamların düşüneceği şeyler. Şundan boşluyorum yani. Kafan rahat olacak bunları düşünmek için.
Oyun hangi seviyeye taşıdın ki bunlarla uğraşırsın yani, yani.
Abi ne koyalım? Geyik çürüsün işte, eti koyarsak anos falan. Bak, bunlarla kim uğraşır yani?
Bir de bunlar survival oyunlarda daha çok gördüğümüz şeyler
evet,
değil mi ya?
Zaten yemek yemen gerekecekmiş. Yemek yemezsen ve uyumazsan karakterin kendini yorgun hissetmeye başlayacakmış.
Aa, inanılmaz bir şey yapmışlar o zaman.
Çok
ya.
Çok yersen şişmanlıyorsun, az yersen zayıflıyorsun falan. Yani bunlar hani GTA seviyesi değil yani. Başka oyunların yaptığı şeyler genelde.
Ama abi ilk oyunda öyle bir seviyeye çıktılar ki.
Evet.
Mecburen ya ikinci ben... oyuna bunları eklemek zorunda kalmış gibi ya da öyle hissettiler yani.
Ya sevdiğim oyunlarda gaz vermeyi çok severim
bir
gerçi.
Kaç sene var arada ya, yapsınlar.
Abi 6 senede çalışıyorlarmış şefler üzerinde ya. Yani bu oyun üzerinde hani GTA 5 yaparken bile yapıyorlarmış bir şeyler yani.
Aslında Hideo Kojima'nın bir şeyi vardı, hep söylerim böyle anekdot olarak not veririm. Bir sonraki Metal Gear Solid nasıl olacak yeni konsollarda diyordu. O da diyordu ki adam oyunu da yapmaya çalıştı ama zamanı yetmedi yani onu Metal Gear Solid 5'te az çok görebiliyorsun. Ya diyor ki artık diyor grafik seviyesi, fizik diyor bütün oyunlarda iyi bir seviyeye geldi diyor. Yapabiliyoruz diyor ama diyor yeni konsollarda benim istediğim şey şu diyor. Yani ben bir diyor bir tohumun diyor ormanda bir ağaçtan düştüğünde toprağa düşüp tekrar filizlenmesi diyor detay seviyesine inmek istiyorum. Hmm. Ancak diyor bu beni mutlu eder artık. Yani yeni oyunlarda bunu görmek istiyorum diyor. Metal Gear Solid 5'te bunu göremedik yani öyle bir dünya yoktu ama elinden geldiğince serbest bir dünya yapmaya çalıştı evet. Adam. Şimdi işte tam o noktaya geliyoruz herhalde.
Ya bu oyun çıktığı zaman bir oynayanlar çok gazladı bu arada yani. Oynayanlar çok beğenmiş oyunu yani. Ve herkesin söylediği şey şu ki bunu şey de söyledi. Oyunun dağıtımcısı Take-Two ya. O da söyledi yani. Bu oyun çıktığı zaman açık dünya standartları değişecek diye konuşuyorlar. Ya yani ben inanılmaz heyecanlıyım. Umarım bu heyecanım zaten sizi de geçiyordur diye tahmin ediyorum.
Ya iyi oluyor. Bir oyun çıtayı yükseltince diğerleri peşinden gelmek zorunda
ya
kalıyor.
Bir de bu işi yapacak zaten oyun sektöründe 3 firma varsa bir tanesi Rockstar. Yani bir numara. Oyun dünyasında devrim olacak. Kim yapar bunu desen.
Evet.
Yani çoğumuzun bir numara yazacağı Rockstar olabilir yani genelde. Şimdi Nintendo diyen olabilir. Başka şey diyen olabilir ama Rockstar genelde çoğunluğun bir numarası abi, olur.
Grand Theft Auto 5 kaç yıl oldu? 6-7 yıl oldu mu çıkalı?
5 mi? 2011'de çıktı galiba.
Öyle bir şey değil mi?
Tabii.
Dur bakayım.
Abi oyun her sene çıktığı için insanın kafası karışıyor yani ama.
Kafası karışıyor.
Ben hatırlıyorum bir video yapmıştım orada timeline'a bakmıştım. Gösteriyordum da hatta.
2013'müş abi.
13 mü? 2013.
Tam 5 yıl olmuş.
5 yıldır bir şey çıkarmıyor.
Bak 6 yıla geliyoruz. 5 yıl yani adamlar 5 yıldır bir oyun var piyasada. 5 yıl ya. Ve hala da insanlar şunu soruyor. Abi GTA 5 açar mı? Kaç FPS veriyor? Açıyorsun PC'de. Mesela biz her test yaparken arada zaman oluyor tabii. 6 ay, 3 ay oluyor.
Çok gazladık şimdi de insanları. Şeyi söylemedim. Sen dedin ya PC açar mı diye. Oyunun PC'ye gelip gelmeyeceği resmi olarak açıklanmadı.
Belli değil.
Belli değil. Ama ben buraya yazıyorum.
%99 evet.
Evet aynen öyle. %99. Valla linç de yiyeceğim bunun için çıkmazsa ama %99 çıkacak. Çünkü online'dan PC sahiplerinden çok para kazanıyor. Yani Red Dead Online'ın ulan bir de sadece online kısmı çıkıyormuş böyle değil mi? Yani ben de inanıyorum ki bir sene içerisinde gelecek Red Dead Redemption 2 PC'ye. İnşallah da gelir yani.
Ya bir de oyunu şimdi bak. Oyunu şeyde düşünemiyorum ben. 21.9.
Çünkü bak bu adamların mantığı güzel. Güzel derken karlı. GTA'yı da öyle yaptılar. Önce PlayStation, Xbox. Ben alacağım şimdi PlayStation'ı. Evet. Bir de PC için alacağım. Bir de PlayStation 5'e çıkartacaklar ekstra sürümünü. Onu da alacaksın ya. 3 tane satacaksın.
Ben aldım. Xbox versiyonu vardı bende.
Bende de vardı aynı.
PlayStation 4 versiyonu
PC'de
vardı. PC'yi de aldım.
Bende de 3 tane yerde.
Böyle 3 tane adam sattı bana.
Bir yere daha çıkarsa oraya da
bir alayım. Bir de şeye çok sevindim abi. Düşün her oyunu 60 dolar vermişim. Aa karakterimi taşıyabildim. Aa taşı artık yani. Artık taşıyayım yani kusura bayağı bakma da.
Şey gibi Tokyo'ya girer gibi şey GTA'ya giriyorsun yani.
Evet, ama şey mucizeydi gerçekten o dönem için. Yani konsol arasında Xbox 360'daki karakterimi PlayStation 4'e taşıdım ya.
Evet.
O bana böyle şey geldi. Oo müthiş bir şey filan.
Bir de hep söylediğim bir şey daha söyleyeyim burada. Online kısmı bu sene hep Call of Duty Battlefield bekliyoruz ama Red Dead Online bayağı konuşulacak yani.
Öyle olur evet. Kolba çıtısı falan kurup gezecek millet abi.
E tabi abi yani. Bir de GTA 5 mesela gerçekçi bir online sunmuyorsa. Neden? Bir biliyorsun server'a. Çünkü oyunun yapısı hoş. Eleştirmiyorum bir yapıyı da. Uçakla gezen var, tankla taka taka desem ama. Şimdi uçan at göremeyeceğin için Red Dead Online'da yani. O gerçekçi havayı da
belki
kendi karakterinle.
Belki koyarlar ya.
Belki de bilmiyorum. Kendi karakterinle böyle ata alacaksın, chat'e kuracaksın falan. Evet. Bir de hikaye ekleyeceklermiş online'a da. Yani GTA'da heistler vardı ya.
Ha, Division gibi
o
biraz.
O kafa hoşlarına gitmiş. Evet. O yüzden online kısmını da hikaye odaklı yapmak istiyoruz. Güzel. Ara sahneleriyle falan demişler. İyi bir online deneyim yaşayabiliriz. Bayağı övdüysek güzel.
Şimdi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez demiş ki fiyat ayarlaması yapacağız. Yani zam yapacağız. Ben ona da tercüme ediyorum şimdi siyasi ağızdan politik ağızdan şeye.
Ya beni doğalgaz çok korkutuyor ya.
Benim de inanılmaz abi. Bir fiyat ayarlaması yapacağız demişler. Ama demişler hani kurun ve maliyetlere bakacağız. E zaten biz ithal gazla elektrik ürettiğimiz için çok enerjiyi yurt dışından aldığımız için çok büyük bir miktarını doğal olarak döviz burada
keşke
çok önemli bir etken.
Keşke önce bu haberi verseydim. Ben ne güzel Red Dead anlatmışım. Vallahi. Keyfim yerine gelmiş. İçine etti keyfim
ama demiş
ya.
Bir planlama var. Düşük güç tüketene az ücret hani alınabilir. Onları dokunmayabiliriz falan filan. Ama doğası gereği işin zam yapmak zorunda. Fiyat ayarlaması yapmak zorundayız. Bir de o şey fiyat ayarlaması yapmak zorundayız.
Güncelleme mi diyoruz ayarlama mı diyoruz?
Ayarlama bu daha güzel. Güncelleme deyince artık şey yapmaya başladılar çünkü.
Değil mi?
Zam olduğuna ayarlama yapacaklarmış. Şimdi ilk yorum şu. Dediler ki ÖTV'de de ayarlama yapıyoruz dediler diyor. hani indirim yapmayı bırak, bizi sabit tuttular. Üst taraftaki herkese inanılmaz fiyat bindirdiler hani arabalara. Şimdi az tüketenden az para alacağız, çok tüketenden çok para alacağız diyor ya.
O ne demek ya?
Buradaki az ne demek? Yani ben şimdi şunu diyorum. Bu az tüketen için de aynı enerji santralinden, aynı hattan elektrik gelmiyor mu abisi? Geliyor. O adam niye az ödüyor da benim bir çocuğum, işte eşim, bir evim var diye, tamam mı? Birazcık daha büyük. Yani 3 kişi yaşıyorum diye ben ondan daha fazla ödüyorum. Ben sadece şeyi çözemedim. Yani
ben az tüketen anlamadım. Az tüketen az ödeyecek zaten. Bu normal bir şey. Hayır, şundan
yok, daha az yani. Zam, ona daha ayrı bir tarife. Tarifi şimdi değiştireceğiz diyor.
Az tüketen
diyor.
Ne? Ya, bir dakika, az tüketen. Voltajı mı az tüketiyor? Yani
yok, mesela sen her ay 50 lira tüketiyorsun. Tamam, tamam
50 lira
mı?
Tüketiyor. 50 lira
sen
işte.
Sen zamdan etkilenmeyeceksin. 50 lira olarak kalacak senin tüketin. Yani 75 lira olmayacak zamdan sonra. Ben öyle 100 liralık mi tüketiyorum. Hani benimki 150 lira olacak ama.
O eşik öyle bir eşik olur ki. Hiç merak etme. En ufak ödeye 10 lira falandır yani. Hani
ne bileyim abi, ufak dediğinden
rahat ol ya, hiç şey olmaz.
Ben buna karşıyım abi. Olacaksa zam olacaksa abi herkes olsun. Yani böyle bir dünya yok ya. Az tüketen az. Az tüketen kim abi?
Az şöyle yapamıyoruz mesela. Hani iki hat kurayım. Ayrı ayrı. İki farklı elektrik idaresi olsun. Mesela 100 değil 50-50 ayrı fatura gelsin. Olur mu?
Ya da şöyle bir eşik koysun gerçekten. Yer mi? 200'lerin altındakiler ki hane hatlarının hepsi oluyor.
Kendini kurtardı
ya
şimdi.
Hane hatlarının hepsi oluyor ya.
Tabii 200 liranın üstü tüketen.
Ne ödüyorsun abi?
Çok ya, yani çok atıyorum, adamın dubleksi vardır. Bir sürü eşya çalışıyordur işte falan yani, ya.
Tamam. 200'lerin altında eşit tut. Türkiye'nin çok büyük bir genelini kapsıyorsun zaten. Bayağı büyük bir geneli kapsıyorsun. De ki bunları zamdan ben muaf tutuyorum. Eyvallah.
Olur mu? O zaman kimseye zam yapmış olmuyorsun. O zaman zam yapma mevzu kapansın yani.
Böyle bir şey var ya. İşin abi, kötüsü dolar endeksinde.
Ben sana söyleyeyim mi? Doğalgaz. Bırakayım elektriği falan yani. Bak bu milletin olay çıkaracağı bir eşik olur mu bilmiyorum da
geçen
bu fiyatlara, zamlara.
Geçen sene en yüksek ödediğin doğalgaz fiyatı ne oldu?
280'li galiba.
Ben de herhalde 320-330 lira ödedim. En fazla ki bende 24 saat yanıyor kombi ister istemez. Evde çünkü çocuk var doğal olarak.
Bu sene 400'ü yoksa, görürsün.
Evet, yalıtımınız yoksa kötü. Ben bir video çekeceğim ama. Benim evde özellikle bu tasarruf etmemi sağlayan inanılmaz bir sistemim var abi.
Öyle mi?
Evet, inanılmaz dediğim herkesin kurabileceği bir sistem. En azından nasıl tasarruf ediyorum onu göstereceğim insana.
Bana da anlat bir arada. Tasarruf edeyim.
Ya bu videoda da anlatabilirim. Sadece bir göstereceğim. Hı hı. Bir akıllı kombi kiti var. Bir de bu şeyler var. Isı ayarlı termostat vanaları var. Termostatlı vana diye geçiyor. Hı hı. Petek vanası. Mesela şimdi kombi sisteminde bunu çok detaylı anlatmak istemiyorum. Hani o videoda anlatırım bunu. Ne oluyor? Su, sıcak su dolaşmaya başlıyor ya.
Evet.
En çok ısınan petek suyun ilk geldiği petek oluyor. İster istemez. Enerjinin bir çoğunu o kendisine alıyor.
Evet.
Abi ısı ayarlı vanayı takıyorsun. Diyorsun ki bu petek 25 dereceyi görürse kapat bunun vanasını.
Hmm.
Bu sefer sıcak su ona gitmiyor.
Dolaşmaya devam ediyor.
Dolaşmaya devam ediyor. Anladım. En sıcak suyu bu sefer ikincisi alıyor. Anladın mı?
Anladım.
Böylece sen o sıcak sudan daha fazla tasarruf ediyorsun.
Anladım.
Yani ilk petek devasa ısınmaya devam etmiyor. Bu bile inanılmaz bir enerji tasarrufu, evet, sağlıyor. Akıllı kombi kiti de şunu sağlıyor. Oturma odam 23 derece, 24 dereceyi geçmesin diyorsun. Odanın sıcaklığına göre kombiyi kapatıp açıyor. Normalde kombiler içine dolaşan suyun sıcaklığına göre kapanıp açılırlar.
Hmm.
Sen kombiden dikkat et, 60 derece diyorsun ya. O suyun sıcaklığı abi. Odanın sıcaklığı değil.
Hmm.
O yüzden kombi aptaldır. Şey anlamaz. Ona oturma odası 35 derece mi oldu?
20 derece,
50 derece mi oldu anlamaz. O suyun sıcaklığına bakar. Ha tamam der, ben bu suyu döndüreyim ya da durdurayım. Akıllı kombi kiti diyor ki senin kombine. Abi oturma odası 33 oldu ya da işte 23 oldu, sen kapan diyor. O kapanıyor abi.
Hmm,
İnanılmaz bir tasarruf sağlıyor. Yalıtımın ötesinde bu. Ben bunu bir videoda anlatayım.
Anlat.
Göstereyim yani ne yaptım ne ettim. İşi bilenler de yazacaktır zaten. Çünkü doğalgaz forumlarımıza bu arada girsin insanlar. Orada
efsane çözümler mi var?
Efsane adamlar var. Adam şeyle anlatıyor, bir de formülleriyle falan anlatıyor.
O kadar bilimsel, yani
bilimsel
anlatıyor.
Olarak koyuyor. Şey yapamıyorsun. Yani böyle araya bir giremiyorsun.
Yalnız o öyle değil. Ha, o aynen. İkisi yanlış yere koymuşsunuz diye.
Giremiyorsun ona abi. Amazon 3 yıl içinde 3000 adet kasiyersiz mağaza açıyormuş. Biz biliyorsunuz Seattle'daki kasiyersiz mağazadan gidip alışveriş yapmıştık. Donanım Haber'de. Türkiye'deki ilk video bu arada. Tek video hala da. Bir benim kasiyersiz mağazadan alışveriş videom var. Hatta o viral oldu bir ara. Belki babanız beni tanıyordur. Çünkü o yaş grubunda viral olmuş. WhatsApp gruplarında falan dolaşmış o video. Hani böyle böyle tanıdıklar vardı. Abi babam seni bana gönderdi falan tarzında böyle videolar. Gidiyorum abi. Bir şey oluyorum. Alışveriş yapıyorum. Orada viral olmasının ana etkenlerinden bir tanesi de mağazadan suyla cips alıp çıkıyorum. Şey demiş millet. Ulan amma pintisin, git bir alışveriş yap falan. Al bir geri koy falan demişler. Şimdi New York'a ve benzeri büyük Amerikan şehirlerine, Chicago'ya bir tane açmışlar zaten. Yavaş yavaş çoğaltıyor onları. Seattle'ın dışına çıkmaya başladılar. Yavaş yavaş açacaklarmış. Bir yıl sonuna kadar 10 mağaza olacakmış.
İşte bir önümüzdeki 5 yıllık süreçte de 3000 mağazaya ulaşmayı planlıyorlarmış, kasiyeri olmayan. Hı hı. Çok güzel bir şey. Cep telefonunu bir kere girişte kapıyı okutup giriyorsun. Her şey alıp çıkıyorsun. Ha, başka hiçbir şey yapmana gerek yok. Çıkıyorsun ya, bildiğin.
Biliyorum, hatırlıyorum. Konuşmuştuk bunu.
Cep telefonuna yansıyor ücreti. Şimdi böyle mağazalar yaygınlaşacak. Belki bundan sonra da yurt dışına çıkma olasılıkları var. Ama bir mağazanın açılması için 1 milyon dolarlık sensör gerekiyormuş. Tabii mağazanın
oh yeah.
Bir tane için 1 milyon dolarlık sensör harcaması yapıyorlarmış abi. İşte makineler, sensörler, işte yapay zeka.
Onun maliyeti düşecek ama yavaş yavaş.
Yavaş yavaş düşecek büyük ihtimalle. Bu da ne anlama geliyor? Kasiyerler işsiz
kalıyor. Yani oraya bağlanıyor, evet.
Sürekli oraya bağlıyoruz.
Oraya bağlanıyor.
Avrupa'nın prototip uydusu vardı.
1 milyonu bana versinler. Sensöre gerek yok.
Ben ben ömür boyu kasiyerlik yaparım orada.
Ben yaparım kasiyerlik. 1 milyonu yaparım ben.
Abi Avrupa'nın prototip bir uydusu vardı. Ne demiştik size? Uzaylı çöpleri toplayacak. Evet, hatırlıyor musunuz? Zıplın atacak, ağ atacak falan diyorduk. Bu prototip uydu fırlatıldı abi Falcon 9 roketiyle. Ve ilk kez uzayda, dünyadaki ilk kez, yani uydu tarihinde ilk kez bir uzay çöpünü ağ atarak yakaladı uzayda.
Ne yakaladı çöp olarak?
Abi kendi başına dönen büyük bir parça. Hatta 9-10 santim.
Hangi hayvan attı onu? Bir dakika, o da hangi hayvan attı? Ya dünyayı pisletmemiz gibi uzaya da atmış hayvan herif
abi
ya.
Abi bak, 60 yıl önce Sovyetler Birliği Sputnik 1 uydusunu yörüngeye yerleştirmesiyle başlamış bu uzay çöpü macerası. Sadece 4 yıl sonra 12 Nisan 1962'de Yuri Gagarin ilk kez uzaya çıktığında, yani ilk insanlı uçuşta 200 tane uzay çöpü varmış. Şimdi bu fırlatmalar esnasında parçalar kopuyor. Yörüngede dönmeye başlıyorlar anladığım kadarıyla. Ya da işte bozulan parçalar, kopan uydular falan filan derken. Şu anda 40 bin ulaştı düşünüyormuş bu uzay çöpünün.
Ya bu Avrupa Birliği iyi insan gibi değil mi? Hani mesela işte Amerika ele geçirecek verileriniz için bir şey yapacak Avrupa Birliği. Hayır, bizimkileri ele geçiremezsiniz. Hayır, Amerika
kirletemezsin. Kurşun
olacak. Amerika doğaya çöp atar. İşte Çin, Rusya bilmem ne, Avrupa Birliği ona topluyor falan böyle. Aynen. Yani.
Sonra işte der çevreci olacak, dizel yasaklansın falan. Hep böyleler yani, değil mi?
İyi yani Avrupa Birliği değişik.
Kendi vatandaşını koruyor adamlar. Böyle o da olması lazım. Yani bir birlik varsa, değil mi? Başımızda yöneten varsa bizi düşünmesi lazım adamın.
Onun katılmıyorum için, abi. Ben düşünmezdim.
Abi şöyle bir durum var. Ağ atarak uzay çöpünü yakalamış. Biz videosunu da yayınlamışlar. Gerçekten uzayda çekilmiş. Ağ böyle ateşliyor. Fişt, sarıyor ağ uzaydaki nesneyi. Ne yapıyor bu ağ? Şimdi düşünebilirsiniz. Ağ atıp acaba kendine mi çekiyor? Hani evet. Deposuna mı tutuyor? Hayır. Buradaki amaç şu. Ağ atıyor. Ağ yakalanan parça bir paraşütle ya da benzeri bir şeyle yavaşlatılıp dünya yörüngesine sokuluyor. Yani dünya atmosferine sokuluyor daha doğrusu. O yörüngede boş boş dönüyor ya. Bunu atmosfere sokuyorlar, yanarak yok oluyor.
Ya yanamazsa?
Ya atmosfere giren şeyin yanmama gibi bir şey yok abi.
Bilemez, sen bilim insanı
ama
değilsin.
Bir gün kafana böyle senden yol diliyoruz. Şlap diye bir şey geldi, tamam mı? Kanıyor. Baktın belli. Üstüne yazıyor NASA. Ne yapacaksın şimdi?
Satarım.
Allah, adam hiç düşünmüyor. Davalık tam ya. Kime dava açacağım bile?
Kime dava? NASA'ya mı dava açacağım? Avrupa Birliği ile NASA'yı paketler birleştirin davamı açıyorum. Ya, nereden açacağım davayı?
Bir yerlere bir şey yapacaksın. Ya da
Çağlayan'a mı gideceğim Çağlayan'a?
Avrupa Birliği ile anlaşacaksın. Şunu bir tokatlayalım, bölüşürüz.
Olur.
Yani o zaman daha büyük bir dava açılabilir. Öyle bir şey olabilir yani. Ve daha sonra bu uzay çöpleri toplayan uydu da mesela şeyler var. Zıpkınla yakalama var. Zıpkın atıyor abi. Şimdi onu deneyeceklermiş. Bir tane dev bir paraşüt açma var. Kendini de yörüngeye sokuyor mesela. Atmosfere sokuyor. Yanarak yok oluyor falan. Dev bir paraşüt gibi bir şey açıyor. Öyle toplayıp beraber gidiyorlar.
Ne güzel abi, toplasın tabii. Ne zarar olacak bilmiyorum bize de. Yani toplamasalar ne olacaktı bilmiyorum.
Ya toplamasalar kendileri için. Yani ileride uydulara çok büyük engel zarar olabiliyor. Uydulara zarar görmesi.
Milyonlarca, milyarlarca dolara zarar zaten evet. Yani. Doğal
bu arada Elon Musk'tan bir açıklama geldi. Elon Musk biliyorsunuz bir sanatçılarla beraber işte uzaya gidecek bir girişimci var. Onunla beraber anlaştılar. Şimdi aya adam götürecekler. Bir fantazi var.
Ha, Elon Musk dolandırıcı galiba. Büyük dolandırıcı çıkacak aslında. Abicim abi ya bak, hep beraber uzaya gidiyoruz.
Göreceğiz
ya.
Tamam mı? Paraları toplayıp bizim o tombik gibi bir yere kaçarsa.
Çiftlik bak değil mi?
Çiftlik bak sahibi gibi dünya şok olur ama inanılmaz bir şey yani. Evet. Neyse demiş ki ben bunu canlı yayınlayacağım. Şeyle yapacaksınız, izleyeceksiniz 360 derece. Sanal gerçeklikte izleyeceksiniz evet.
Ha öyle mi?
2 saniye gecikme olacak sadece demiş. Sanal gerçeklikte izleyebileceksiniz ama asıl fantazi ne?
Ne?
Starlink'le, yani bunun uydu sistemi vardı ya, bedava internet.
Evet.
Onun üstünden yayınlayacağım demiş.
Hadi ya.
Tabii ilk deneme uydularını fırlatmışlar. O zamana kadar hazır olacak diyor benim bedava internetim.
Bedava internet biz de faydalanabilecek miyiz?
Abi bir yandan bedava diyorum ama orada bir yanılgı da var. Tam bedava olmayabilir o. Yani belli bir para tesliyor diyebilirsin. Sadece küçük bir hızla hani bedava yararlanıp geri kalan o geniş paketler için para ödeyebilirsin. Dünyanın her yerindeki insanlar yararlanabilecek. Şimdi burada zaten şöyle bir sıkıntı var. Uydular Çin'in üstünde herhalde çalışmayacaklar. Çünkü Çin'de çalışırsan abi Çin'in uydu vurma teknolojisi var. Hayır affetmez yani.
Düşsene Türk müşteri hizmetlerine diyorsun. Alo Starlink mi? Benim internetim yok. Çin vurdu beyefendi. Kusura bakmayın diye geri dönüş oluyor. Çin yapıyoruz
geliyor,
şimdi.
Uydu size doğru geliyor.
Şimdi tekrar fırlattık. Birazdan bir saate bir daha açıp kapatalım.
Ya da Çin'in vurdu uydu sana doğru geliyor. Yani daha iyi çekeceksin. Evet.
Tam tepede asılı kalmış böyle.
Ya orada bir problem var işte. Ya mesela Türkiye'de bazı siteler yasaklı. Erişim engelli. Evet. Yasak demeyeyim de erişim engelli. Şimdi sen oradan
erişim... Ve çok enteresan siteler erişim engelli. Mesela anlamadığım bazı siteler var erişim engelli olmadığını.
Ne gibi siteler var henüz için? Ya şaka işte... bir yana bir sürü site var tabii de. Yani Wikipedia var mesela.
Ya
ama
Wikipedia en popüleri de benim
orada mesela... Orada ne konuşulan siyasi şeyler var.
Geçen uluslararası bir siteye girecektim. Öyle bir site değil. Alakasız bir site yani. Hiçbir ne alakası olduğunu anlamadım
bir
site.
Şey var ya resim sitesi var bir tane uzun zamandır kapalı olan.
Bilmiyorum.
Reddit'te falan da kullanılan. Unuttum şimdi ismini.
Ha Imgur olması
evet,
lazım.
O kapalı mesela.
O niye kapalı acaba?
Bilmiyorum abi.
Pornografik paylaşımlardan dolayı mı?
Var mı öyle bir paylaşım orada?
Bilmiyorum
yani, bilmiyorum ki. Yani kapalı. Evet. Çok değişik bir şekilde.
Enteresan.
Enteresan gerçekten.
Neyse yerli ve milli hızlı resim.com'u kullanabilirsiniz.
Var mı öyle bir şey?
Var.
Neyse artık. Ya şimdi uydudan ne yapacağız abi? Öyle bir durum da var. Yani her yere erişeceksin.
Erişine ne güzel.
Ya tam çok güzel de. Yani sen ülkenin sınırlamasını aşıyorsun. Gerçi bugün tabii
şimdi... Ama öyle olmaz ki o. Bir kere şimdi şöyle bir şey var abi. Senin bu ülkede faaliyet gösterebilmen için... Bir kere bir vergi levhan olacak kardeşim falan gibi bir sistem olacaksa o
bu
iş öyle olmuyor.
Uber'den bir açıklama geldi. Uber diyor ki artık e-faturanızı alabileceksiniz. Sizi taşıyan turizm şirketi profilinize e-faturayı koyacak. E-faturayı oradan şey yapacaksın diyor. İndireceksin diyor. Hani benim... Uber bitti, gitti. Evet. Yok artık öyle bir derdimiz kalmadı diyorduk ki adamlar evet. Yasal fatura sistemine geçtiler. Faturanı
ya alıyorsun. Oradaki dert taksi plakasıydı her zaman zaten. Ama tabii o sebeple başka tartışmalar oluyordu. Orada gene taksi plakasına ödenen milyonlarla Uber'in bir versusu var yani. O, ve taksiciler hala şey diyor. Uber'le alakalı bir şey yapılmıyor diyor.
Abi Uber'le ilgili hiçbir şey yapılmadığı belli. Çünkü ben o zaman da söyledim. Sen de programımızı hatırlarsan söyledik. Ne dedim? Uber çağırayım kapıya gelsin.
Ya, eğer o zaman öyle
gitti gitti diyorsan uygulamayı yasaklarsın abi.
Evet zaten en konuştuğumuz şey o. Ya,
bu kadar basit. Adamın yeri var. Vergi levhası var. Bir genel müdürü var. Anlatabiliyor muyum? Var mı?
Bayağı var yani. Akşam evine gidiyor ekmek götürüyor falan.
Maaş alıyor.
Hedef gösteriyormuş gibi olmadık mı? Bakın beyler adresi
ya
var bu adamın.
Sadece şöyle bir şey var. Bitmedi yani. Onu söylemek
ya,
lazım.
Bitmedi zaten belliydi ama çok enteresan bir sistem. Çok ilginç ya. Mesela düşünsene turistsin. Ülkeye geldin. Adam sana soruyor diyor ki işte Uber var mı sizin ülkenizde falan. Var ama yasal değil ama var. Nasıl yani? Ceza kesebiliyor polisler ama devam ediyorsun. Nasıl yani?
Şöyle hani, şey var.
Anlatamazsın adam anladın
ben
mı?
Ben mesela bilmiyorum. Şundan dolayı bilmiyorum. Yani eşimle çocuğumla varken tamam mı? Polisin çevirip de ceza kestiğini düşünemiyorum. Bir de onunla mı uğraşacağım yani? Hepimize tek tek ceza kesecek. Ulan Uber öder mi ödemez mi? Ne zaman alırız? Bir de hemen onun tribüne gireceğim. Hmm. Hemen bir tweet atayım bari.
Ödesince.
Hani bir influencer etkisi yaratır mıyım falan.
İki ay içinde ödüyor demişti kullanan bir arkadaş.
Abi iki ay 600 lira aspara değil 600-700 liraya.
600-700
lira. Bir para kesiyorlar. Tabii onun üstüne doğru. Çıkmış da olabilir ceza.
Ben taksi...
Aile boyu kestiğini düşün. Bartu'ya da kesse. Yani. O anda 300 lira kesiyormuş bu küçük diye.
Ben şahsi olarak söyleyeyim. Ben Uber hiç kullanmadım. Yani kullanma derken bir arkadaşım vasıtasıyla kullandığım oldu. Ben genelde şey ya çok kısa mesafe gideceğim zaman işte taksi duruyorum ama taksicilerde hiç aram iyi değil yani. Bazısı almıyor, bazısı abi, alıyor.
Ben Uber'de şikayetimi birkaç kez dile getirdim. Dedim ki Uber'ciler eski taksi şoförleri çok şey yapmayın. Hani bu lüks bir servis olmaktan çıkacak. Son şikayetler ne Uber'de biliyor musun? Abi Uber'den ayarlıyorsun. Diyorsun ki
ha, gelmiyor, gitmiyor değil mi?
Abi arıyormuş adam. Abi mesafe neresi? Ya ben gelmeyeyim. Trafik sıkışık. Ters dönerim. Benim arabayı bırakmam lazım. Gelmiyormuş abi. İptal evet. Ediyormuş. Benim başıma gelen de bir gün çıktım. Uber aktif kullanıyorum o zamanlar. Deli gibi. Ne zamanki reisimiz dedi ki kapat. Ben kapat. Sildim hemen uygulamayı. Ondan sonra neyse. Çağırdım. Gelmiyor adam. 4. Benim de havalimanında olmam lazım. 6.40'da Amerika uçuşum var. Ondan sonra gelmiyor. Bekledim biraz. Sonra ya Keko gibi şey biraz bekledim yani. Şeyi geçti.
Bekleme saati
geçti. Adam bildiğin uyuyor abi. Aradım telefonu falan da açmıyor. Sonra kestim Uber bana bir para yansıttı. Sonra Uber'e tabii şikayette bulununca onu kredi olarak verdi. Ama kredi olarak veriyor yine kullanacağım.
Ha, yine kullanacaksın yani
içeride. Böyle bir problem var. Onun için artık bir taksi kullanıyorum ya.
Ben de bir taksi kullanıyorum
bayağı. Daha rahat abi. Dayak yani. Yeme korkun yok. Ceza korkun yok. Gidiyorsun taksiciyle gidiyorsun.
Yasal. Bir sıkıntısı yok
yani. Yani. Adamdan bir fatura istiyorsun bir şey veriyor sana işte.
Ama taksiciler benim kafamı çok karıştırıyor. Ben işte bir ara böyle gidip geliyordum karşıya. Bir işim vardı böyle. İşte geç vakit git gel git gel falan. Durak taksilerinde şöyle bir şey var. Şuraya gideceğim abi diyor. Okey mi diyorum. Abi sormana bile gerek yok ya. Ben diyor şey değilim ki diyor. Bedava gitmiyorum ki. Sen nereye gidersen ben parayla giderim falan filan diyor. Sakın sorma bir daha taksicilere böyle. Atta gidin diyor. Nereye gideceksen gidersin falan. Böyle bir şey yapıyor. Tamam diyorum. Birine mesela ben tamam diyorum da biliyorsun sen de yani sormadan gitmek diye bir şey yok. Birine biliyorum abi oraya gitmeyeyim oraya gitmeyeyim diyor. Yani kafam karıştı benim taksiciler. Bir tanesi diyor ki sorma diyor. Bir tanesi abi oraya gidemem şimdi bu saatte şöyle böyle oldu diyor.
En son bir takside yaşadığım sıkıntı ne? Yolda gidiyoruz. Dedi ki adam abi de kredi kartıyla mı ödeyeceğim? Evet dedim kredi kartıyla ödeyeceğim. Ya dedi ben dedi bunu iptal etsem olur mu dedi. Kredi kartı şeylerini çok arttırdılar dedi komisyonlarını. Tamam dedim fark yansıtmayacaksan. Olur. Fark yansıtmayacağım abi dedi. Sana normal benim şeyden çekerim dedi. Kredi kartı şey gelmiş post makinesi. Ha. Ondan sonra neyse dedim tamam iptal şimdi taksiciyle uğraşmak istemiyorum. 45 dakika adamla birlikte kalacağım. Gerçekten ya kapatma falan dedim bir gerilim oluyor abi. Ya, o gerilimi yaşamak istemedim dedim ulan 5 lira falan geçirecek bu bana rahat. Anladım yani ben o sırada şeyi anlıyorsun hemen. Geçirecek bana. Anladın mı? Tamam dedim ya sen kapat. Kapattı abi. Gidiyoruz yolda. Dedi ki komisyonları çok yükselttiler. Bunlar da kan emmeye başladı filan. Ya dedim bunların PR'ı benim arkadaşım, yakın arkadaşım. Konuşuyoruz sürekli. Şikayetlerini bana anlat. Ben anlatayım dedim. Ben basınım dedim. Adam bir dakika yemin ediyorum bak. Bir değişti konuşma. Kim ya işte komisyon falan aslında kötü değil. İşimiz de iyi gidiyor. Ha ben aslında çok da kullanmıyorum bunu. Hani beni filan
değil. Sen bunu anlatmamış mıydın acaba hatırlıyor musun muhabbeti?
7,5 lira. Sen anlattın da şey anlattın.
Ha izleyiciler
anlattın. Abi 7,5 lira geçirdi bana onun üstüne. Ya dedim ki yani haram olsun daha ne yapacağım senin 7,5 liranla seninle mi muhabbete gireyim yani dedim. Havalimanına gittim 140 liraya gittiğim yere 147,5 lira yani o geçirdiği bankamatiğin şeyini aldı benden.
Komisyonunu
aldı. Sanki ben aptalım anlamıyorum. Şikayet edecektim uğraşamadım çünkü Amerika uçuyorum.
Bir şey ama o şey bende var biliyor musun? Ben mesela şeyi kestim yani yanlış bir şey bu arada belki de ama ben mesela şikayet etmiyorum kimseyi. Yani çünkü ne olacak yani? Bir şey oluyor mu? Belki de benim gibiler yüzünden mi oluyor bilmiyorum. Çok da şikayet edilmesi bir şey görmedim
ben
ama.
Ben şikayet ediyorum ama bir şey olduğu zaman da ne yalan söyleyeyim yaptığım işe bağlıyorum. Yani ben çünkü Twitter'dan bir kere yazdım abi telefonunu vermediğim firma beni aradı ya.
Ha o ayrı.
Mesut Bey özür dileriz diye.
Kurumsal firma arayıp sen evet bir influence gücün var orada yani etki ediyorsun şimdi takipçim ve var bilin adam sıfır o ayrı şey bir şey.
Ben teklifinde bulundular. 20 liralık ürün almışım. 20 liralık ürün. Onun şeyini yapıyorum yani. Adam işte bana bozuk ürün yolladı. Bozuk diye şikayet etmeme rağmen para adama yattı. Kapandı dosya falan. Lan dedim siz nasıl aracısınız? Böyle aracılık mı olur falan isyan ettim. Sonra döndüler bana. Dediler ki Mesut Bey 50 lira yükleyelim size. Ya dedim bu çok ayıp ya. Yani 50 lira yükleyeceksin. Ben mutlu mu olacağım dedim. Yani sen bu sistemi düzeltsene dedim. Bak dedim Twitter'da altına yazan bir milyon adam var dedim. Tek şikayetçi de ben değilim. Okuyun dedim. Bir dedim şey yapın. Yol alın. Bunu düzeltmezseniz dedim. Bugün bana 50 verirsin. Yarın bir daha mı 50 vereceksin?
Öyle 50 vereceksin.
Sonra dedim 100 lira yapın.
Mevzuyu kapatalım. Orada kaşırıyor adam. 50 ne ya? 50 kim şey oluyor?
Ben Mesutçu diyeyim abi.
Şunu 5000 yap ya kardeşim Allah Allah. Peki 5000'e susar mıydın?
75'e okey.
5000 fazla oldu.
75'e anlaştık ama. Yani tamam efendim yapacağız efendim. Baktım yine sistem aynı devam ediyormuş. O yüzücü. Sıkıntı orada. Ama ben diyorum ya ben yaptığım işten dolayı adım gibi eminim. Ben zaten normalde şahsi işlerimde donanım haberi büyük yazıyorum. donanımhaber.com Garantiye telefon veriyorum. İki günde bir günde alıyorum abi. Sıkıntı yok yani. Problems Türkiye müthiş bir yer.
Çok iyi.
Bana çünkü adam şeyi soruyor bazen. Ben hepsinin de yazmışlığım vardır. Cevap alan arkadaşlar da vardır mutlaka. Abi bu firmanın teknik servisi hiç işin oldu mu? Diyorum ki kardeşim benim işim olmuyor. Benim işim oldu mu? Çözülüyor zaten. Yani siz beni sakın referans almayın. Benim için tüm dünya toz pembe. Yani evet. Problemsiz. Apple kullanıcıları abi bak. Herkesin şikayeti ne biliyor musun? Sen de yaşadın. Abi kaç lira bu alet? 30 bin 40 bin lira oldu tamam mı? Pro serisi. Bozuldu. Randevu alamıyorsun adamlardan. Evet. Gidip saatlerce sıra beklemen gerekiyor. Sıra bekledin gittin bazen İşini hemen halletmeyebiliyor orada. Evet. Bunun servisinde bile problem yaşıyoruz.
Evet.
Bak hemen Siri devreye girdi. Dinliyor orada.
Dinler.
Bir keresinde biz seninle konuşurken yine Siri devreye girmişti böyle. Herkesin bizi dinleyen Siri'si devreye girmiş abi.
Gerçekten evet, mi?
Böyle bir nokta şey yapmışız. Yani Türkiye'de bir problem var servisler konusunda. Biz referans değiliz ama.
Evet.
Yani biz sorun yaşamıyorsak. Olabilir. Gerçi sen de sorun yaşadın ya.
Ben Apple'da sıra bekledim yani. Ben referansım gayet. Merhaba.
Evet. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere. Yine bir sponsorum daha kaybettim. Bir tek sorun yaşamadığımız firma bak oradan bakıyor falan diye. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
2C1 16 çekirdekli Threadripper 1920X işlemcili Asus ROG Zenith Extreme X399 anakart üzerine kurulu Asus VG56 ekran kartlı bu sistemde işlendi. AMD ve Asus'a programa katkıları için teşekkür ederiz. We'll be right back.